Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RSFM'de Seyr-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, bugünün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 2 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Seyri Sabah'a hoş geldiniz. Ben Zafer Arapkirli. Seyri Sabah programında önümüzdeki 2 saat boyunca birlikte olacağız ve her sabah olduğu gibi gündemi birlikte değerlendireceğiz. Neler olup bitmiş, neler olup bitmeye aday, neler olup bitmesi bekleniyor ve gazeteler bunları nasıl yansıtmış, hepsini sizlerle paylaşacağız. Birinci bölümde gazetelerin manşetlerini, başlıklarını, spotlarını ve fotoğraflarını değerlendireceğiz. İkinci bölümde de gazetelerin yaptığı analizlere, yani köşe yazarlarının gündemle ilgili yorumlarına yer vereceğiz. Her zaman olduğu gibi RSFM'in bu yayınında İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4 FM frekansından dinliyorsunuz. Onun dışında akıllı cihazlarınıza indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Ayrıca masaüstü ya da laptop bilgisayarı olanlar da bilgisayarlarında rsfm.com.tr veya tr.sputniknews.com sayfasını açtıklarında o sayfamızda, yani Sputnik'in haber portalında da canlı yayın düğmesine tıkladılar mı bizleri dünyanın her yerinden dinleyebilirler, onu da hatırlatalım. Her sabah olduğu gibi yol durumuna bir göz atarak başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında %22 yoğunluk görüyoruz. Şu saat itibariyle normal bir yoğunluk anlamına geliyor. Bir olağanüstülük yok, bir uyarı yok. Yani trafik kazası ya da araç arızası bildirimi yok. Birinci ve ikinci köprülere erişim noktalarında, yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde doğal bir yoğunluk var. İki köprüden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanların doğal bir yoğunluğu var. Ama onun dışında bütün güzergahlar açık ya da bu haritanın tanımladığı renk koduyla yeşil renkte gözüküyor. Şu anda yola çıkacaklar. Eğer köprüye gitmiyorlarsa, yani köprü istikametine gitmiyorlarsa, Anadolu'dan Avrupa'ya geçmiyorlarsa son derece rahat bir trafikte seyredebilirler. Yolu böylece aktardıktan sonra hava durumuna da bakalım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Tabii sıcaklıklar Ağustos olduğu için normal mevsim normallerinde seyrediyor. Zaman zaman bunun bir iki derece üstüne çıkıyor. Zaman zaman altına iniyor. Ama sıcak havadan şikayet edenlere Ağustos ayında olduğumuzu hatırlatalım. Takvimlerin 2 Ağustos çarşambayı gösterdiğini hatırlatalım. Yani uf yahu bu ne sıcak diyen insanlar bir takvime baksınlar. Ağustos kelimesini görünce de nerede olduğumuzu hatırlasınlar. Yani kışın da aynı şeyi yapıyoruz. Aralık, Ocak, Şubat yahu nedir bu soğuklar, bezlik soğuktan diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Yani Ağustos'ta da sıcak olacak kardeşim. Yani bunun da bir kaçarı yok. Yani ben naçizane işte 20-30 yaşlarında bir adam olarak 20 sene öncesini de hatırlıyorum. Ufacıkken, bir bebekken de hatırlıyorum. Ağustos ayında sıcak olurdu. Evet, terlerdik, bunalırdık. Hem de o zaman böyle klimalar da yoktu. Gerçi klimalar var da ne oluyor? Bugün bu sabah yine klima üflemiyor böyle. Onur oradan gülüyor. Abi nedir senin bu klimayla çektiğin? Orada kumanda var işte. Kullanmasını bir türlü öğrenemedim bu lanet olası cehaletin gibilerden bakıyor ama herhalde bir aşamada üfleyecektir arkadan. Ama 16 dereceye ayarladığım halde şu anda burası bir sauna görünümünde. Ama bakalım zaman içinde o serinlik de gelecektir diye umuyoruz. Ben de hiçbir şey beğenmiyorum değil mi onu? Bir gün klimadan şikayet ediyorum, bir gün koltuktan şikayet ediyorum. Neyse, oturacak yavaş yavaş. Yani yaşlandıkça bunları öğreneceğim. Yani dur 35 yaşımı bir doldurayım, ondan sonra şikayet etmemeyi öğreneceğim olgun bir adam olarak. Evet, hava durumundan söz ediyorduk. Hava durumu ne olacak? İstanbul'da bugün biraz bulutlanma olacak ama genelde açık ve az bulutlu bir havadan söz ediyoruz. İstanbul'da 30 derece olması bekleniyor. Yarın yani Perşembe günü yine az bulutlu ve açık, 31 derece. Cuma günü de öyle, 32 dereceye yükselecek. Ankara'ya baktığımızda 3 gün boyunca açık ve güneşli bir hava var. Ama Cuma günü bir ara yağmur ihtimalinden söz ediyor meteoroloji. Bugün 35, Perşembe günü 34, Cuma günü de 32 derece olması bekleniyor hava sıcaklığının. İzmir'de de bugün güneşli, 37 derece. Perşembe günü biraz bulutlanma var, 36 derece. Cuma günü yine açık ve güneşli bir hava olacak. İzmir'de 35 derece bir sıcaklık bekleniyor. Bir de gündeme bakalım. Bir dinleyicimiz mesaj atmış, diyor ki yayını açarken az kalsın sevgili sevgili seyirciler diyordun. İşte bunca yıl televizyon, radyo arasında gidip geldikten sonra böyle televizyonlarda günaydın sevgili seyirciler lafına alışmışız. Hep de böyle sabah programlarını yaparken seyirciler lafı kaçıyordu ağzından. Yazılı basından kalma alışkanlıkla işte sevgili okurlar, sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, sevgili seyirciler lafları zaman zaman birbirine karışıyor. O konuda da affınıza sığınıyorum. Zaman zaman böyle dil sürçmeleri olur. Hatta benim Cem TV'de salı geceleri yaptığım programın adı da Seyri Alem programı. Bu Seyri Sabah programıyla zaman zaman onu da karıştırıyoruz. Yaşlılığıma verin, 35 yaşın işte bunlar şeyleri getirdiği nimetler. Dolayısıyla bunlara da katlanacaksınız artık. 35 yaşına gelmiş artık adam. Yani dili de sürçer, ayağı da sürüklenir arada bir. Ona da alışın, ne yapalım yani. Gündeme bakalım. Gündemde neler olup bitmiş. Bugün Yüksek Askeri Şura toplanacak. Anayasa gereği Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadrolarında yapılacak tayin, terfi ve emeklilikle ilgili kararlar alınacak. Çeşitli komuta kademelerinde işte subayların, assubayların terfileri ve tayinleri karara bağlanacak. Dün gece Cumhurbaşkanı ile Başbakan planda olmayan bir görüşme yaptılar İstanbul'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nde. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canik de katıldı. Gerçi basın böyle beklenmedik görüşme, flash görüşme, sürpriz görüşme filan diye verdi ama yani sürpriz, flash bir şey olsa o kadar alenen görüşmezler herhalde. Herhalde yaş ya da Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlarla ilgili son rötuşlar gözden geçirilmiş olabilir. Ya da ne bileyim devletin güvenliğiyle ilgili başka bir şey de görüşülmüş olabilir. Ama tabii bugünkü yaş öncesinde olması, Yüksek Askeri Şura öncesinde olması dikkat çekti. Dün gece İstanbul'daki görüşmenin devletin zirvesinin bir araya gelişinin. Dün FETÖ ya da işte 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalardan çok önemli bir tanesi başladı. Ankara'daki Akıncı Üssü ile ilgili dava, biliyorsunuz Akıncı Üssü'nün bu darbenin merkezi ya da komuta merkezi olarak saptandığı iddiaları var. O iddialar üzerine çok sayıda sanık dün yargı önüne çıktı. Bu sanıklar arasında tabii en fazla dikkat çekeni bu Fethullahçı terör örgütünün silahlı kuvvetler içindeki hatta askerlerin de üzerinde yer aldığı öne sürülen imam sıfatıyla ya da imam tırnak içinde diyelim rütbesiyle görev yaptığı öne sürülen Kemal Batmaz isimli şahıs, ki bunun Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de üzerinde görev yaptığı iddiası var. İşte sanıklar dün getirildiler mahkemeye, tek tek getirildiler ve teşhir edilerek getirildiler. Yani medyaya, kameralara teşhir edilerek getirildiler. İkişer jandarma eşliğinde ve en ilginci de daha önceki davaların başlangıcında olduğu gibi dinleyicilerin ve sanık yakınlarının, duruşmaya katılan diğer insanların da tezahüratlarına maruz bırakılarak getirildiler. Bu tezahüratlar arasında sanıklara tek tip elbise giydirilmesi yönünde istekler vardı. İdam cezasının geri getirilmesi gibi istekler vardı. Bu tür bağırışlar ve sloganlar arasında mahkemeye getirildiler. Bugün de gazetelerde ve dünden beri de işte televizyonlarda o getiriliş anlarının fotoğrafları ve görüntüleri var. Tabii burada şunu söylemek lazım. Bu kişiler en ağır suçlarla suçlanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, hükümetini yıkmak, seçimle gelmiş meşru bir hükümeti devirmek, yani yapılabilecek en ağır demokrasi suçlarından birini işlemek, işlenebilecek en ağır demokrasi suçlarından birini işlemekle suçlanıyorlar. Dolayısıyla çok ağır bir isnat var üzerlerinde ve layık oldukları en ağır cezaya çarptırılmaları suçlu bulundukları takdirde herkesin dileği. Ancak hukuku da unutmamak lazım. Yani adil yargılanma gereğini de unutmamak lazım. Kim olursa olsun, Fethullah Gülen'dir, Abdullah Öcalan'dır, şudur budur. Kim olursa olsun hukuk diyor ki insanlar adil yargılanmalı, adil koşullarda yargılanmalı. Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının davalarına katıldım, duruşmalarına katıldım. Hafta boyunca o duruşmaları izledim. Orada da aynı şeyi diledim, burada da aynı şeyi dileyeceğim. Adil yargılanma herkesin hakkıdır. En ağır suçları işlemiş olan insanların dahi hakkıdır. Şimdi idam cezasının geri getirilmesini talep edenlere şunu söylemek istiyorum. Tabii ki idam cezası insanlığın düşünebileceği ya da bir insana verilebilecek en ağır cezadır. Ama Türkiye'de bu cezanın kaldırıldığını unutmayalım. Türkiye uluslararası sözleşmelere imza attı, protokollere imza attı ve idam cezasından vazgeçtiğini açıkladı. Neden? Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyordu. Hala da istiyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla dedi ki Avrupa Birliği ülkelerinde bu ceza yok. Ve Avrupa Birliği de dedi ki Türkiye'ye, hayır efendim sen bu idam cezasını sürdüremezsin şu veya bu nedenle dedi, onu tartışmıyorum. Ama sen Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsan ilk önce bundan vazgeçeceksin. Ve Türkiye'de tamam dedi, emriniz olur değil, tamam ben bu gerekliliği anlıyorum dedi. Sözleşmelerinde altında, protokollerinde altında imza attı. Kim imza attı? Bugünkü iktidar imza attı. Şimdi bunu geri getirmek zaten söz konusu olamaz. Eğer Avrupa Birliği idealini sürdürmek istiyorsak, bu konudaki istekliliğimizi sürdürmek istiyorsak. Velev ki geri getirdik. Dedik ki Avrupa'nın canı cehenneme. İdamı getiriyoruz. Çünkü Türkiye'de böyle çok vahim suçlar işleniyor. Biz bu suçların önünü, özellikle de devlete karşı, özellikle de cumhuriyete karşı suçların önünü başka türlü alamayız. Ancak yağlı urgan ya da ne bileyim işte kurşuna dizmeyle alabiliriz bunun önünü. Böyle bir ceza getirsek alabiliriz. Velev ki getirdiniz. Bugün ne? 2 Ağustos Çarşamba. Yarın meclis toplandı. Komisyondan geçti. 4 Ağustos Cuma günü de İdam cezası çıktı. Cumhurbaşkanı da alelacele imzaladı ve pazartesi gününden itibaren ne ayın 7'si mi oluyor? 7'sinden itibaren idam cezasını getirdik. Peki bu cezayı bu FETÖ'cülere uygulayabilir miyiz? Darbecilere uygulayabilir miyiz? Hayır, uygulayamayız. Çünkü hukukta böyle bir kural var. Geçmişte işlenmiş suç, yani 15 Temmuz 2016'da işlenmiş suça bugün Ağustos 2017'de idam cezası veremezsin. Bu kadar basit. Yani dünyanın her yerinde her mahkemeden döner. Peki o zaman bu yaygara, bu bağırışlar niye? Yani biraz mantıklı olmak lazım bir takım şeyleri talep ederken. Bakın, idama karşı olmak olmamak meselesi değil. Benim kişisel tavrım, tabii ki karşıyım idama. Devlet ölüm cezası veremez. Devlet herhangi bir suçun karşılığında insan öldürmüş insana dahi kısasa kısas, yani canını almak şeklinde ceza veremez. Hukuksal arızalar vesaireler, onları bir yana bırakıyorum. İşte Avrupa Birliği normları falan, onları bir yana bırakıyorum. Devlet ölüm cezası veremez. Neyse. Bunu bir yana bırakalım. Yani bütün hepsini bir yana bırakalım. Bu FETÖ'cüleri idamla yargılayamazsınız. Bu kadar basit. Çünkü idam cezasını yasalarınıza, ceza yasalarına koyduğunuz andan itibaren, o andan itibaren işlenmiş suçları uygulayabilirsiniz. Bunu, bu kadar basit. Artık bunu anlayın. Bir, bu idam meselesi böyle. İkinci mesele de şu tek tip elbiseyle ilgili olarak. Tabii ki sanıkların ya da işte sanık yakınlarının mahkemelere meydan okurcasına, üstelik de böylesine yüz kızartıcı, devleti, demokrasiyi, hukuku, adaleti, her şeyi ayaklar altına alırcasına bir menfur darbe girişiminde bulunmuş insanların gelip de bir mahkemelerle işte devletle alay eder gibi kahraman yazılı tişörtler giymesi falan kimsenin hazmedebileceği bir şey değil. Ben de hazmetmiyorum. Ben de olsa o adamı o mahkemeye o kıyafetle sokmam. Yani yargılamayı, adaleti etkileyebilecek ve devlete meydan okuyacak, yargıya meydan okuyacak sloganlarla, kıyafetlerle mahkeme salonuna ben de olsam adamı sokmam. Ama bu şu anlama gelmez. Sanıklara tek tip elbise giydirmek anlamına gelmemeli. Çünkü adı üzerinde bu adamlar sanık. Bütün dünya, bütün insanlık, yani 7-8 milyar insanın her biri bir insanın bir suçu işlediğine kanaat getirse dahi Mahkeme niye var? Mahkeme karar verecek suçluluğuna, suçsuzluğuna. Ve mahkeme o kararı verene kadar ve o karar kesinleşip kesin hüküm haline gelene kadar, yani temyiz memyiz süreçlerini geçene kadar her bir insan, her bir fert suçsuz kabul edilir. Evrensel bir hukuk ilkesi bu. Bunu kabul ederek yaşayacaksınız. Evet, Fethullah Gülen. Evet, Abdullah Öcalan. Evet, bilmem işte ne bu demin adını ettiğim şey, Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Adil Öksüz. Her kimse bunlar. Şu anda hepsi sanık durumunda. Yargılanır, kararları kesinleşir. Ondan sonra işte vatan haini mi deriz, işte terörist mi deriz, kim olursa olsun bunu söyleriz. Yani geçen haftada bizim çok sevgili arkadaşlarımıza, bütün işleri gazetecilik olan, hayatlarında gazeteciliğin dışında hiçbir işle uğraşmamış olan ve son derece ölümüne kadar, musalla taşına kadar kefil olabileceğim sevgili arkadaşlarım var. Teröristlikle yargılanıyorlar. Vatan hainliği gibi bir damgayla yargılanıyorlar. Terör örgütlerine yardım ve yataklıkla yargılanıyorlar. Şimdi Ahmet Çıka, Kadri Hürsel'e terörist mi diyeceğiz? Diyemezsiniz. Yargılanıp haklarında kesinleşmiş hüküm olana kadar bir insana öyle bir damga yapıştıramazsınız. Ve şunu da yapamazsınız. Madem bu insanlar haklarında kesinleşmiş bir hüküm çıkana kadar masum sayılmalılar, yani yargılanıyorlar hala, onlara hükümlü muamelesi yapamazsınız. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde o filmlerde falan görüyoruz ya, turuncu tek tip elbiseler giydiriyorlar. Hükümlülere giydiriyorlar onları. Zanlılara, sanıklara değil, yani yargılanmakta olan insanlara değil. Dolayısıyla bu şeyleri birbirinden ayırmak lazım. Tek tip elbise öyle işte bir turuncu tulumlar falan ve giydirelim işte takım elbiseyle niye geliyorlar filan. Yani bunlar evrensel hukuk ilkelerine aykırı şeyler. Ha, yapabilir misiniz? Tabii yaparsınız. Şimdi saat kaç? 7:17. 8:17 itibariyle bir saat sonra bir kanun hükmünde kararname çıkartır. Bunu yapabilirsiniz. Yarından itibaren Kadri Gülsel de dahil, Ahmet Şık da dahil, işte efendim Akın Öztürk de dahil, işte Abdullah Öcalan da dahil, yakalanıp getirilirse Fethullah Fethullah Gülen de dahil, bütün bu insanlara tek tip elbise giydirebilirsiniz. Giydirirsiniz de bunun adı hukuk ve adalet olmaz. Ve insanlara bunu, yani dünyaya izah edemezsiniz. Sonra da dünyaya dönüp efendim bizde hukuk ve adalet normları o kadar yüksek ki filan gibi konuşmalar yapamazsınız. Yaparsanız millet size güler. Dolayısıyla tek tip elbise meselesine de böyle bakın. Evet, mahkemeye, yargıya, devlete meydan okuyacak kıyafetlere izin vermeyelim. Ama böylesine de ilkel uygulamalara gitmenin de şakşakçılığını yapmayalım. Tabii ki vatandaşlar gelip orada talepte bulunabilirler. Tabii ki orada hissiyatlarını dile getirebilirler. Yağlı urgan da atabilirler. İdam istiyoruz da diyebilirler. Bunlara turuncu renkli Guantanamo'daki gibi tulumlar giydirin de diyebilirler. Vatandaş her şeyi söyler. Vatandaş verin bize, biz cezasını kendimiz verelim bile der. Orada Sincan'da mahkeme salonuna yakın bir yerde bir tane şöyle yüksekçe bir ağaç bul. Vahşi Batı'daki gibi at yağlı urganı. Çek adamları, hatta böyle atın üzerine bindir Vahşi Batı'daki gibi. Vatandaşın gönlünden bunlar geçebilir. Hatta ver bağ bıçağıyla gırtlağını keserek öldürsünler filan. Yani ama bunlar ayrı bir şey. Vatandaşın hissiyatı ayrı bir şey. Ama devlet olmanın, hukuk devleti olmanın sorumluluğu ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırmayalım. Bu haberleri okurken, bu haberleri izlerken hep bu duygularla değerlendirelim. Aklı başında insanlar olarak, okumuş yazmış insanlar olarak bu gazlara gelmeyelim. Evet, şöyle fazla faslı biraz uzun kaçtı galiba ama yani bunları da haberleri doğru bir bağlama oturtmak açısından söylemek zorundayım. Çünkü kupkuru efendim bunlar işte suç işlemişler, vay hainler, asalım filan gibi şeyler kahvehane ağzı olur. Biz de bunlara yazılmayacağız, bunlara itibar etmeyeceğiz. Devam edelim. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez birkaç gün ya da bir haftada süren spekülasyonların ardından dün istifasını resmen açıkladı. Daha doğrusu önceki gün açıklamıştı da dün veda konuşması yaptı. Konuşmasında enteresan iki unsur vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ meselesiyle ilgili olarak aymazlık içinde bulunulduğunu, bir gecikme içinde bulunulduğunu ve hatalar yapıldığını itiraf etmesiydi. Şu ifadeleri kullandı. Sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmenin mahcubiyeti bir daha yaşanmamalı dedi. Yani geçen 40 yıl içinde bu konuda bir önlem alınmamış olmasını, mahcubiyetini yaşadıklarını söyledi Mehmet Görmez. Bir de Aleviler başta olmak üzere başka dini azınlıklara ya da mezhepsel azınlıklara davranış konusunda da onların yalnız hissettirilmemesi meselesine vurgu yaptı. Tabii Sayın Mehmet Görmez bu konularda ne kadar açık yüreklilik ya da ne kadar samimiyetle öz eleştiri yaptı o bilinmez. Ama asıl öz eleştiri yapması gereken şeylerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olduğu ilkelerinden sapma konusunda ne yaptığı ne yapmadığı konusundaki muhasebeyi de kendisinden beklerdik. Özellikle dini kurumlarda, dini eğitim kurumlarında ya da Kur'an kurslarında, Diyanet'in görev alanına giren kurumlarda çocuklara karşı taciz olaylarında ne kadar sağlam tepki koyup koymadığı meselesinde de bir değerlendirme ve öz eleştiri beklerdik. Örneğin kendisine alınan ve devletin imkanları, yani hazinenin imkanları, yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı, yani senin benim cebimizden çıkan her bir kör kuruşun hakkıyla alınan, karşılığıyla alınan o pahalı lüks otomobillere binip binmeme konusunda da kendisinden bir öz eleştiri, bir değerlendirme beklerdik. Dün maalesef o konularda öz eleştiri görmedik. Bu da arkasından eksileri olarak gelecektir. Elbette ki samimi olduğuna inanmak istiyoruz. FETÖ konusundaki aymazlık, işte bilmem Alevilerin yalnız bırakılması, onlara haksızlık yapılması vesaire konularında o değerlendirmeler arkasından yapılır. Bundan sonra devlet dini konulara bakış noktasında bunu değerlendirir. Ama dediğim konularda da Sayın Mehmet Görmez'den bir duyarlılık ya da bir vicdani açıklama beklerdik. Devam edelim siyasetin gündemiyle. Halkların Demokratik Partisi'nin 25 Temmuz'da başlattığı vicdan ve adalet nöbetleri var. Çeşitli illerde miting şeklinde, eylem şeklinde, hatta partinin grup toplantısı şeklinde bu nöbetleri devam ettirecekler. Dün de İstanbul'da başladı. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda başladı. Grup toplantısı da orada yapıldı. Önemli bir mesaj vardı. HDP'nin eş başkanlarından Serpil Kemalbay dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bize, onlara adalet yürüyüşü ve adalet mitingi sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı göstermesini bekliyoruz dedi. Bakalım buna Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl bir tepki gelecek ya da nasıl bir destek gelecek. O açıklamayı da açıkçası bekliyoruz. Başka ne oldu dün? Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Kamu çalışanlarının, kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri yetkili sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında, devletin ilgili birimleri arasında başladı. Doğu'da ve Güneydoğu'da terör örgütüyle mücadele ve çatışmalar devam ediyor. Diyarbakır'da Lice ilçesinin kırsal alanında bir patlamada yine dün de iki şehit verdik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, iki genç eğitimci, biliyorsunuz yaklaşık 146 gündür, 46. gününe giriyor bugün, açlık grevindeler, uzun süredir de tutuklular. Önceki gün cezaevindeki hücrelerinden alındığı ve Sincan cezaevinin hastanesine nakledildikleri, Sincan Cezaevi Kampüsü'nün hastanesine nakledildikleri, ancak bu naklin zorla, cebir kullanarak yapıldığı, refakatçilerinin atlatıldığı ve şu anda da refakatçisiz hastanede barındıkları bildiriliyor. Semih Özakça dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada götürülürken ve orada tutulduğu koşullardan bahsederken kötü muameleye uğradığını da anlattı. Türkiye ile Katar ortak askeri tatbikat yapıyorlar. Bu çerçevede bölgeye gönderilen, Katar'a gönderilen Gökova fırkateyni de, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Gökova fırkateyni de bu tatbikata katılıyor. Ve bir de sanat dünyasından, edebiyat dünyasından önemli bir kayıp var. Bir ölüm haberi var. Yazar ve çevirmen Ahmet Cemal dün 75 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Bertolt Brecht, Kafka, Goethe, Schiller gibi ünlü yazar ve felsefecilerin eserlerini çevirmesiyle ünlenmişti. Çok sayıda edebiyat ödülünün sahibiydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı. Ahmet Cemal'e de rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Evet, gündem böyle. Saat 7.25'i buldu. Şimdi artık gazeteleri okumanın zamanı.
manşetler.
Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesi manşetinde enteresan bir insan öyküsünü, bir insan portresini değerlendirmiş. Bahar Ünlü'nün imzasını taşıyan bir röportaj var. Hayat tamircisi denmiş bu haberin başlığına, bu röportajın başlığına. Mardin Derik'te yaşayan 22 yaşındaki Hasan Kızıl, bir genç beyefendi, engelli hayvanlar için her türlü malzemeden protezler yaparak onlara yeni bir hayat sunuyor. Haberde son derece güzel, çarpıcı fotoğraflar kullanılmış. İşte kuşlara protez bacaklar yapmış, köpeklere protez ayaklar yapmış, kedilere böyle tekerlekli yürütgeçler yapmış. Köpekler, kediler onun yaptığı bu yürütgeçlerle yaşıyorlar. Son derece güzel bir çaba içinde. Hayatın içinden diye böyle bir de etiket koymuşlar habere. Kızıl geçen yıl üniversite sınavına kayıt yaptırmaya giderken bulduğu yaralı bir kediyi veterinere götürdüğü için kaydı kaçırmış. Düşünebiliyor musunuz öyküyü? Film gibi bir öykü. Yaralı kediyi veterinere götüreceğim diye bu çocukcağız sınavı kaçırmış, kaydı kaçırmış. Sonra da demiş ki ya hangi hayvan olursa olsun bana bir hafta verin demiş. Protezler için kimi zaman çamaşır makinesi parçalarını, kimi zaman bisiklet tekerleklerini kullanıyormuş. Türkiye'nin her yerinden 200 muhtaç hayvana protez gönderen Hasan Kızıl para karşılığı yapılan teklifleri de reddediyormuş. Genç tasarımcının en büyük hedefi dört ayağını da kullanamayan hayvanlar için biyonik ayaklar geliştirmekmiş. Kızıl'ın hayali de veteriner olmakmış. Yani bu çocuğa şapka mı çıkarılır, önünde saygıyla eğilir mi, yoksa omuzda mı taşınır bilemiyorum ama işte böyle insanlara ihtiyacımız var. Hayatını hayat yaratan insanlara ya da hayvanlara, doğaya neyse hayat vermek için eski tabirle hasreden, bağışeden insanlara ne diyeceğini bilemiyor insan. Helal olsun sana çocuk demekten başka bir şey gelmiyor içimden. Hasan Kızıl'a buradan saygı gönderiyorum, sevgi gönderiyorum. Gerçekten insanı çok duygulandıran öyküler bunlar. Böyle insanlarımız çoğaldığı zaman işte biz gerçekten hani çok büyük milletiz diyoruz ya kendimize. İşte büyük millet olmak böyledir. Böyle fertlerle büyük millet olacağız. Helal olsun. Hürriyet gazetesi de çok güzel bir şey yapmış. Bu haberi çekmiş manşetine. Yani işte şu şunu dedi, bu bunu dedi. Başbakan şunu yaptı. Cumhurbaşkanı öksürdü. Kemal Kılıçdaroğlu aksırdı. Bilmem kim şunu yaptı filan. Bunları geçin demiş Hürriyet gazetesi. Ben bunu manşete çakarım demiş. Fikret Bila'ya tebriklerimi buradan göndermek istiyorum. Hürriyet'in yayın yönetmeni, sevgili kardeşim, arkadaşım. Hürriyet gazetesi bunun altında görmezden veda uyarılarını vermiş. Akıncı da hesap günü dünkü işte o davayı vermiş. Akıncı üssüyle ilgili olarak darbe gecesinde olup bitenlerin yargılanmasıyla ilgili davaya yer vermiş. Hürriyet sol tarafta sayfanın solunda böyle tek sütuna yukarıdan aşağı iki tane küçük haberi alt alta görmüş. Bir tanesi acı bir öykü. Bir Suriyeli ailenin, Antakya'da Suriyeli Rahmun ailesinin iki çocuğu. Biri 2 yaşında Halit, ötekisi de 7 aylık Abdurrahman. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırmışlar. Birkaç kez ilaç verilip evlerine gönderilen çocuklar aynı gün içinde peş peşe hayatlarını kaybetmiş. Doktorlar bulaşıcı meningokoksemi hastalığından şüpheleniyormuş. O iki yavrunun babalarıyla fotoğrafı var. Yürek parçalayıcı bir acı. Bir de diyabetlilerin sensör hayali diye enteresan bir haber var. Onu da okumadan geçmeyeceğim. Diyabetli Çocuklar Vakfı'nın kampında buluşan çocuklara ülkeyi yönetseniz diyabetli çocuklar için ne yapmak istersiniz diye sorulmuş. Her gün birçok kez parmaklarını delerek kan alıp şeker ölçümü ve insülin iğnesi yapan çocuklar ücretsiz insülin pompası ve sensör dağıtırdık demişler. De parmağı delmeden bu şeker testini ya da işte kan şekeri testini yapılabilmesinin yöntemini bulun demişler. Son derece enteresan böyle hani insani dokunuşlar içeren haberler bunlar. Gerçekten de çocukların dileğine bakar mısın? Sensör hayali enteresan bir haber Hürriyet'in birinci sayfasında. Habertürk gazetesine bakalım. Habertürk gazetesi dünkü bu Akıncı Üssü davasını manşet yapmış. neredeyse sayfanın 1/3'ünü bu davaya ve davanın sanıklarının mahkemeye getirilirken görüntülerine ayırmışlar. Hani dedik ya, tek tek teşhir edilerek getirilmişler diye. Kemal Batmaz, Hakan Evrim, Mehmet Dişli, Akın Öztürk, bunların böyle elleri önden kelepçeli, ellerinde böyle savunma dosyaları, ikişer jandarmanın arasında görüntüleri var mahkemeye getirilirken. 15 Temmuz ihanetini karargah olarak kullandıkları Akıncı'dan yöneten FETÖ'nün sivil imamları ilk kez adalet önüne çıktı diyor haber ve manşette şu ifadeler kullanılmış: bombacı hainler hesap veriyor. FETÖ'cü darbe girişiminin en kritik davası Ankara'da başladı deniliyor. Bir katil, üç kadın, Habertürk'te de sürmanşette bir haber. Kovadaki kesik kafa cinayeti özel haber logosu ile verilmiş. Olay şu: Ankara'da dönerci Sami Y, yeğeni Süleyman Ö'yü öldürüp parçaladı. Kafasını kovaya koyup bataklığa attı. Olayla ilgili üç kadın o vahşeti anlattı deniliyor. Kurbanın eşi Aynur Ö, Sami bir dolandırıcı, Ankara'ya kaçtı, evimize sığındı, kocamı kandırıp bankadan 40 bin lira kredi çektirdi, geri ödememek için de öldürdü. Kim bu caniliği yapmış gülüm diye sarılıp beni teselli etti üstelik diyor. Katilin iş ortağı Canlar K, arkadaşlık ama onunla cesedi taşımadım, bana adım İbrahim demişti diyor. Katilin kızı Elif Y de geçmişte de kız kardeşlerimi satmak istedi, abim kovdu, babam bir cani demiş. Gerçekten bir katil, üç kadın diye çok güzel bir başlık atmışlar bu habere. Yani hadise tabii iğrenç, hadise tüyler ürpertici, kan dondurucu bir hadise de tabii hani başlığı çok güzel vermişler. Bir katil, üç kadın, hani film ismi olarak kullanılabilir ya da bir roman ismi olarak kullanılabilir. A Killer and Three Women falan gibi böyle bir şey, tabii sulandırmak yanlış belki ama güzel bir başlık atmışlar. Yani o başlığın hakkını vermek için söylüyorum. Sözcü gazetesine geçelim. Verdiğiniz sözü tutun diyerek ip fırlattılar. Dünkü duruşmanın girişinde, duruşma öncesinde yaşanan görüntüleri kullanmış Sözcü gazetesi manşette. Verdiğiniz sözü tutun diyerek ip fırlattılar. Akıncı davası şehit yakınlarının idam talebiyle başladı. Mahkeme salonu önünde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı böyle açıklama yaparken vatandaşlardan biri, hatta birkaç tanesi böyle idam ipiyle gösteri yapıyorlar. Hani kameralara gösteriyorlar. Hatta böyle oraya doğru fırlatmışlar. Bir tanesi de Hayati Yazıcı'nın tam omuzuna isabet etmiş. Yani Hayati Yazıcı'ya niye ip fırlatıyorsunuz? Adamcağızı ürkütmenin ne alemi var? Yani o mu yapmış darbeyi? Tabii vatandaşlar kalabalığa ip fırlattı diyor. Ne demek vatandaşlar kalabalığa ip fırlattı? Fırlatan da kalabalık, fırlatılan da vatandaş. Neyse, orada bir hata var resim altında ama neyse. Sözcü iddianamesi neden yazılmıyor diye bir soru da Sözcü'de sürmanşetten verilmiş. Daha doğrusu sayfanın tepesinde verilmiş logoyu. Sözcü bugün en tepede kullanmış. Çok ender yaptıkları bir şey ama. FETÖ'cü gizli tanıkların ifadeleriyle başlatılan Sözcü operasyonunda 68 gün geride kaldı. Ne iddianame var ne delil. CHP'li vekiller sormuşlar. Savcı hala neyi arıyor diye Barış Yarkadaş ve Süha Aldan'ın sorularına yer vermişler. Eski savcı CHP'li Aldan, iki kişi hakkında iddianame hazırlamak bu kadar zor olmamalı. Olmayan delil bulunamadığı için tutuklular. Gizli tanığın lafıyla tutuklama olmaz sözleriyle tepki göstermiş. Bir de bu davada işte şikayetçi ya da muhbir konumunda Hüseyin Gülerce nam şahıs var, biliyorsunuz Fethullah Gülen'in sağ koluydu, yıllarca Zaman Gazetesi'nin de yazarıydı. O Gülerce ile ilgili olarak da Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı 4 soru sormuş. Gazeteci Fatih Altaylı 33 yıl FETÖ'ye hizmet edip şimdi Sözcü'ye FETÖ'cü çamuru atan Hüseyin Gülerce'ye örgütle ilgili sorular sormuş. Hadi cevapla diyor. Sayfa onda da o soruları vermiş. Merak ettim neler sormuş Fatih Hüseyin Gülerce'ye. Hemen o sorulara gidip bakmak istiyorum. 7, 8, 9, 10. Evet, Fatih Altaylı'nın soruları nelermiş? O sorulara bakıyorum. Cemaatin o kadar üst düzeyinde olduğunu söyleyip bunun da övünürken FETÖ'nün üst düzey imamlarıyla muhakkak tanışmıştın. Hatta elinde listesi vardı. Bu listeyi devlete verdin mi diye soruyor Hüseyin Gülerce. Başka ne soruyor? 30 küsur sene boyunca cemaatte yediğin naneler yanına kar kaldı. Tanık sıfatıyla da olsa gidip cemaatin herzeleriyle ilgili savcılara bilgi verdin mi? yıllarca ortalıkta örgütün sözcüsü olarak gezdikten sonra devletten yana tavır aldığın gibi bir algı yaratıyorsun. Peki bu süreçte en azından devletin üst düzeyine gidip bunlar her yere sızdı. Aman dikkat edin, bunlar Cumhurbaşkanı'nın canına bile kastedecek kadar yakınındalar diyerek uyardın mı diye sormuş Hüseyin Gülerci'ye. Ve şunu da sormuş. Evet, bunu yaptım diyebiliyorsan Gülencilikten çıkıp Gülerciliğe doğru adım atmış olurdun diye sormuş Fatih Altaylı Hüseyin Gülerci'ye. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı Ensar'a teslim oldu diyor. Hani geçtiğimiz günlerde aktarmıştık ya size, iki gün önce Milli Eğitim Bakanlığı ile bu Ensar Vakfı arasında bir sözleşme imzalanmıştı. Yani öğrencilere seminer, kurs, kamp, eğitim vesaire verilmesi konusunda. Biliyorsunuz bu Ensar Vakfı'nın geçmişte sabıkaları var. Bu vakfın çalıştırdığı ya da yönettiği bazı kurslarda, yurtlarda, öğrenci yurtlarında son derece vahim, son derece Türkiye'yi adeta sarsan taciz olayları yaşanmıştı. Çocuklara tasallut olayları yaşanmıştı. Dolayısıyla üzerinde böyle bir şaibe olan, bir leke olan bir vakıftan söz ediyoruz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tam da bu vakıfla bir sözleşme yapıyor. Çocuklar onlara emanet etme anlamına gelen sözleşmeler yapıyor. Çiğdem Toker, Cumhuriyet'in yazarlarından, bu konuyu yazmış bugün köşesinde ve Cumhuriyet'te bunu manşet yapmış. Diyor ki, Ensar Vakfı'na ortaokul ve liselerde kurs açabilme yetkisi veren Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir kapı daha açtı. Bakanlığın Ensar Vakfı ile imzaladığı son protokol bu vakfa ülke genelindeki 1000'e yakın halk eğitim merkezinde kurslar düzenleme hakkı verdi. Ensar'a müfredat belirleme yetkisi de veren protokolün BAM telini vakıf tarafından yapılacak yeni öğretim programları teklifleri oluşturuyor. Vakıf, lisans yerleştirme sınavı kursundan din adamlığı kursuna kadar birçok alanda milyonlarca kişiye ulaşabilecek diye anlatmış Çiğdem Toker Cumhuriyet'in manşetinde. Cumhuriyet manşetin hemen yanında edebiyat dünyasının yasta olduğunu, çünkü Ahmet Cemal'in Ahmet Cemal'in yaşamını yitirdiği haberini veriyor. Cumhuriyet yazarı, çevirmen ve edebiyatçı Ahmet Cemal 75 yaşında yaşamını yitirdi. Alman dili ve edebiyatı denince ilk akla gelen isimlerden olan Cemal'in cenazesi bugün Moda Camii'nde kılınacak. İkindi namazının ardından da Feriköy mezarlığında toprağa verilecek diye hatırlatıyor. Allah rahmet eylesin Ahmet Cemal Usta'ya. Çünkü gerçekten bir usta isimden söz ediyoruz. Yani sadece yazdıklarıyla, eserleriyle, yazılarıyla değil, Türk diline kazandırdığı son derece önemli yazarların ve düşünürlerin eserlerinden kazandırdığı çevirilerle de gerçekten iyi bir iz bırakmıştı. Herkese, her aydına, her okur yazar insana, her vatandaşa böyle bir iz bırakmayı nasip eylesin diyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu yazar, yönetici ve avukatlarıyla bir süre önce tahliye olan arkadaşlarımızın aileleri Şişli'deki merkez binamızda buluşarak "Bizler Cumhuriyet kadınlarıyız, haksızlıklara karşı hep beraber mücadele etmeliyiz" mesajı vermişler. HDP'li Kemal Bay her yeri mücadele alanı yapacağız demiş. Nuriye ve Semih gibi diyor. Dün işte bu vicdan ve adalet nöbetine İstanbul'da devam etmişlerdi. Oradan verilen mesajlar aktarılmış Cumhuriyet'in birinci sayfasına. Özakça işkenceyi anlattı diyor Semih Özakça. Sincan Cezaevi İnfaz Kampüs Hastanesi'ne zorla götürüldüğü günü yazdı. Slogan atmasını engellemek için ağzını kapattıklarını söyleyen Özakça, "Kafama bastırıyorlar, adeta beni boğarak nefessiz bırakıyorlardı" demiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan işini geri istiyor, aşını geri istiyor, görevini geri istiyor ve bunu protesto etmek için de pasif bir eylem yapıyor, açlık grevi yapıyor. Ne gidip bir yere basmaya çalışıyor, ne bir kimseye silah çekmeye çalışıyor, ne bir yeri kırıp dökmeye çalışıyor. Oturduğu yerde diyor ki, "Bana işimi verin, aşımı verin, ekmeğimi verin, çalışma hakkımı verin, öğrencilerime gidip bir şeyler anlatabilme hakkımı verin. Bunu verene kadar da ben bir şey yemeyeceğim" diyor. Ya bundan daha basit, bundan daha pasif, bundan daha onurlu ve bundan daha ağırbaşlı bir eylem olabilir mi? Bunu yaptığı için adamı sürüm sürüm süründürüp adeta ölüme daha fazla yaklaştırıyorsunuz. Alıp oradan oraya taşıyorsunuz. Bir de taşırken eza cefa ediyorsunuz. Kafasına bastırıyorsunuz, darp ediyorsunuz, yaralıyorsunuz. Ya böyle bir vicdan var mı? Bunu yapan insanlar nasıl insanlar arkadaş? Gece gittikleri zaman yastığa başlarını nasıl koyuyorlar? Çocuklarının suratına nasıl bakıyorlar? Sokağa çıktıkları zaman bakkalın, çakkalın, komşunun, kasabın, manavın suratına nasıl bakıyorlar? Ortalıkta adam diye nasıl dolaşıyorlar? Ey işkenceciler, size söylüyorum. Ey dayakçılar, size söylüyorum. Bir genç insana yaptığı bu pasif protesto eyleminden dolayı bu muameleyi reva görüyorsanız ve bunu yapanları cezalandırmayanlar, sizlere sesleniyorum. Bunların yapılmasına göz yumanlar, sizlere sesleniyorum. Hatta bunları yapanları alkışlayanlar, sizlere sesleniyorum. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir insanlıktır? İnsanım diye nasıl dolaşıyorsun? Yani kimlik kartlarımız var ya, orada eğer insan diye bir hane olsaydı, yani canlı türü olarak nedir, hangi canlı türü diye bir hane olsaydı, oraya bu insanların insan yazdırmalarına karşı çıkardım mahkemeye başvurup. Ayıptır, günahtır, yazıktır. İnsanlara böyle muamele etmek dünyanın en ağır suçudur. İşkence kadar ağır ve aşağılık ve insanlık dışı bir suç yoktur. Bunu yapanların bir an önce, bakın bunu ihbar kabul edin, Semih Özakçan'ın anlatımlarını. Diyor ki çocuk, kafama bastırıyorlar, adeta beni boğarak nefessiz bırakıyorlar diyor. Düşünebiliyor musun? 146 gündür zaten açlık grevinde olan ve ölüme yaklaşmış bir insanın kafasına bastırıp boğazını sıkmak, darp etmek, kelepçelemek, bilmem işte prangaya vurmak nasıl bir vicdanın ürünüdür? Yani diyecek bir laf bulamıyor insan. Hani diyecek laf çok da, hani yayın ilkeleri açısından, yayıncılık standartları açısından o kelimeleri burada özellikle kullanmamak için kendimi zor tutuyorum ama tutacağım. Başka çaremiz yok. Devam edelim Evrensel Gazetesi'yle. Depremzede'ye 19 yıl sonra borç çıkardılar. Evrensel'in manşet haberi böyle. Ceyhan'da 1998 yılında meydana gelen depremde evleri yıkılanlara yapılan konut yardımı 19 yıl sonra geri istenmiş. Neden? Adana'nın Ceyhan ilçesinde 98 yılında meydana gelen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yapılan konut yardımları geri istenmiş. AFAD tarafından depremzedelere gönderilen tebligatta borçların 20 gün içinde ödenmesi istenmiş. Yardım yapılırken geri ödeneceğini söylenmediğini anlatan vatandaşlar 19 yıl sonra borçlu çıkarılmalarına tepki göstermiş. Bağkur emeklisi bir vatandaş Karahan, benden 1190 lira ödememi istiyorlar. 1100 lira aylık alıyorum zaten, nasıl ödeyeyim? Kökten iptal etsinler demiş. Gerçekten de yani kimlere ne paraların harcandığı, kimlere 5 milyonluk 10 milyonluk otomobillerin tahsis edildiği yerde ayda 1100 lira emekli aylığı alan bir adamdan, ya ben sana 98 depreminde yardım yapmıştım 1190 lira diye o parayı geri isteyen adama da diyecek çok şey laf var, çok laf var ama onu da demeyelim, geçelim. Bir Gün gazetesine geçelim. Görmez'in 7 yılı ülkenin özeti gibi diyor. Çok güzel bir özet yapmışlar. 1 milyonluk zırhlı makam aracı alındı. Görmez'in Erdoğan'ın hediye ettiği zırhlı Mercedes'i çok konuşulmuştu. Erdoğan aracın değerini 330 bin lira olarak açıklasa da gerçeklerinin 1 milyon lirayı aştığı ortaya çıkmıştı deniliyor. Gezi direnişi ve Dolmabahçe Camii olayı. Hatırlayın, 2013'teki Gezi direnişi meselesinde Dolmabahçe Camii'ne polis şiddetinden kaçıp sığınan insanlar orada işte İçki içtiler, içmediler, ayaklarıyla girdiler, girmediler tartışmasında oradaki imamın, cami imamının dürüstçe beyanları vardı. Onun arkasında durmadı ve kalktı. Orada yaşananlarla ilgili skandal bir açıklama yaptı Mehmet Görmez. Ne demişti hatırlayalım. Sadece yaralılar yok, sadece masum olarak oraya sığınanlar yok. Herhangi bir Müslümanın kabul edemeyeceği başka davranışlar da var diyerek oradaki insanları aşağılayan ve dışlayan açıklamalar yapmıştı. Başka ne yapmıştı? Ensar Vakfı buluşması. Büyük Türkiye buluşmasında Ensar Vakfı ile gidip kucaklaşmış bir konuşma yapmıştı. Bir aydır bu ülkede çocuk istismarını konuşuyoruz ve hepimizi insanlığımızdan utandırıyor dese de tecavüz skandalından sonra Ensar Vakfı'na toz kondurmamıştı diye hatırlatıyor. Başka neyi hatırlatıyor? Bir Gün gazetesi Mehmet Görmez'le ilgili şehvet fetvası. Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet karısıyla olan nikahını düşürür mü sorusuna şu yanıtı vermişti. Hatırlayalım. Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek şehvet duyması bu tür bir haramlık oluşturmaz demişti. Şimdi hani dün böyle öz eleştiriler falan yapmış ya, böyle hani orada da yuvarlak böyle utangaç ifadelerle işte FETÖ'yü fark edemedik bilmem ne, bunların öz eleştirilerini bekliyoruz işte. En başta ben bunları anlatmıştım. Bakın Bir Gün gazetesi de aynı şeylere dikkat çekiyor. Ne demek arkadaş, babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek şehvet duyması. Ya insan okurken utanıyor ya, yerin dibine geçiyorum ben. Ben de bir kız babasıyım. Yerin dibine geçiyorum bu ifadeleri okurken. Bir insanın ağzından nasıl çıkabilir, bir erkeğin ağzından ya da herhangi bir insanın, herhangi bir mahlukun ağzından nasıl çıkabilir ey Mehmet Görmez? Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek şehvet duyması bu tür bir haramlık oluşturmaz diye bir fetva veriliyor. Fetva biriminden ve Mehmet Görmez bununla ilgili bir şey söylemiyor. İtiraz etmiyor, müdahale etmiyor. Dün de kalkmış helallik istemiş Mehmet Görmez. Ya bırakın bu helal haram meselelerini. Ahlaktan, vicdandan, insanlıktan söz ediyoruz. Geçin helali haramı. Onlar başka mevzular. Ahlak, temel ahlak, temel vicdandan söz ediyorum. İşte yaptıkların ortada. Bunların öz eleştirisini yapamıyorsan öyle veda törenlerinde bilmem konuşmalar yap. İşte çiçek vermişler de o da götürmüş eşine vermiş de eşi de çok duygulanmış da demiş ki bunca yıllık görevinde de hep de ya geçin arkadaş bunları. Mehmet Bey sen yastığa kafanı koyduğunda bunlar aklına gelecek mi? Bunlardan en ufak bir utanç duyacak mısın? Boş ver sen bunu, helalmiş harammış. 1 milyonluk araca biniyorsun. Bak demin ne okuduk burada? 1190 lirasını geri istemişler deprem yardımının adamdan. Adam diyor ki ya emekliyim, 1100 lira zaten aylık alıyorum. Nesini vereyim, nasıl ödeyeyim diyor. Sen orada 1 milyon liralık Mercedes'e binmeyi kendine yediriyorsun. Yazıklar olsun. Git emeklilikte ne yapıyorsan yap. Şimdi buna daha yüksek maaşlı bir iş bulurlar, bir görev bulurlar. Cebini daha çok doldururlar. Geçiniz efendiler. Posta gazetesine geçelim. İnsanlık masası. Posta'nın manşet haberi. Elazığ Karakoçan'da lokantalarda yardıma muhtaçlardan para alınmıyor. Fakirlere destek olmak için bir araya gelen lokantacıların 70 yıl önce başlattığı fakir masası uygulaması sürdürülüyormuş. Lokantaya gelen yardıma muhtaç kişi kimseye bir şey söylemeden kendileri için ayrılan masaya oturuyor, istediğini yiyor, para ödemeden de gidiyormuş. Tabi orada tek arıza onlara ayrı bir masa ayrılmış olması. Yani o masanın ne masası olduğunun biliniyor olması. Keşke yani bilinmeyen bir şekilde gelseler, anonim bir şekilde yiyip gitseler. Ama gerçekten de insanlık masası başlığı çok güzel bir başlık ve uygulamada şapka çıkartılacak bir uygulama. Posta gazetesi de birinci sayfasında FETÖ imamı en önde, orgeneral arkada diye o mahkemeye getirilirken işte sanıkların belli bir hiyerarşi içinde izlediklerini anlatmış. Posta gazetesinde sağ üst köşede çok enteresan bir haber var. Bunu aktarmadan geçmeyeceğim. Şimdi magazin gazetelerinden dün okumuştuk. Hatırlayacaksınız magazin eklerinden. Bir sunucu beyefendi var, Murat Başoğlu, o ünlü sunucu diye anlatılıyor. Ben tanımıyorum ama herhalde ünlü bir sunucudur. Ben çok iyi bir televizyon izleyicisi olmadığım için ne kadar ünlüdür değildir bilmem. Böyle bir işte yakışıklı kardeşimiz. Bu dün bir yatta böyle esmer bir hanımla öpüşürken bir fotoğrafı yayınlanmış işte. Paparazziler çekmişler. Efendim bu beyefendi de, Murat Başoğlu beyefendi de 14 yıllık evliymiş, bir oğulları varmış. Şimdi bu olay ortaya çıkınca tabii bir aile skandalı. İşte evli adam aldatıyormuş karısını, ihanetmiş vesaire. Şimdi bunlar klasik tartışmalar. Fakat işin bu tarafları zaten haber değil. Her gün yayınlanıyor. Fakat abimin kızıydı. gibi bir açıklama yapıyor önce. Teknedeki kadının ağabeyinin kızı olduğu iddiası üzerine. Sonra da demiş ki bakın adamın, hani adam diyorum ya, lafın gelişi, yaptığı açıklamaya bakın. Öptüğüm kızı tanımıyorum. Şimdi hani öpüşme anının fotoğrafını görseniz, ulan insan tanımadığı insanı böyle nasıl öper, o ayrı mesele de. Yani öptüğüm kızı tanımıyorum. Şimdi buradan hanımefendilere ders olsun. Bir daha nasıl tiplerle öpüştüğünüze dikkat edin. Böyle iki gün sonra köşeye sıkışınca vallahi tanımıyorum diyecek adamlarla öpüşmeyin arkadaş, tamam mı? Öptüğüm kızı tanımıyorum ne demek ya? Çık delikanlı, öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım, bedelini ödüyorum. Eşim Hande de yanımda demiş. Eğer gerçekten yanındaysa o eşi Hande'ye de yazıklar olsun. Lan, gidiyorsun bir haltı yiyorsun, bari sahip çık değil mi? Bilmem kimdi de dur arkasında. Öpüşme pozunu da bir görseniz, yani insan tanımadığı insanı öyle nasıl öper, o ayrı mesele. Ama ders olsun bu size hanımlar, bakın. Böyle tiplere, böyle tiplerle öpüşmeyin yani, tamam mı? Adam gibi öpüştüğünün arkasında durabilecek adamlarla öpüşün. Kiminle öpüşeceğinize iyi karar verin. Tanımıyorum bile diyen tiplere yüz vermeyin. O kadar söyleyeyim. Onur da şimdi böyle heyecan içinde, korku içinde bekliyor. Aman abi fazla ileri gidiyorsun. Tanımadığınız insanlara lafının arkasından böyle Alesta bekliyor mikrofonu nasıl kapatırım diye, yok o kadar ileri gitmiyor. Tanımadığınız insanlarla öpüşmeyin deyip masumane konunun içinden sıyrılacağım. Milliyet gazetesine geçeceğim hemen. Hesap zamanı diyor. Darbe girişimine ilişkin en kritik davalardan biri olan Akıncı Üssü davası başladı. Milliyet bunu manşetten vermiş. FETÖ'nün 15 Temmuz'u sevk ve idare ettiği, komutanların rehin tutulduğu Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetine katılan 486 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı deniliyor. Hedef 50 milyon turist. Milliyet gazetesinde manşetin hemen yanında işte bu turizm, yeni turizm bakanı, kültür ve turizm bakanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. 2015-2016 sürecinde 11 milyon turist, 12 milyar dolarda turizm geliri kaydettiğini belirtip bu yıl %16'lık iyileşme olduğunu söyledi. Sadece Antalya'da ilk 6 aylık süre içerisinde %60 artış olduğunu ifade eden Kurtulmuş, hedef 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir diye konuşmuş. Yani hani öyle bir vermişler ki haberi, uçuyor turizm filan gibilerden böyle bir haber vermişler, pembe haber vermişler. Tabii bunlar istatistiklerle nasıl oynadığınıza, nasıl uğraştığınıza bağlı. Hemen şimdiden hatırlatalım, yayınımız içinde saat 8.30 civarında eski bir turizm bakanıyla Sayın Bahattin Yücel'le bu son turizm sayılarını, istatistiklerini, verilerini değerlendireceğiz. Bakalım gerçekten de uçuyor muyuz, uçmuyor muyuz? Göreceğiz. Bir uzman ağızdan, eski TÜRSAP Başkanı, aynı zamanda kendisi Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve Turizm Bakanlarından Bahattin Yücel'in görüşlerini saat 8.30'da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Star gazetesine geçelim. Ablalar kumpas doğuruyor demiş. Terör örgütü elebaşısının mağduriyet algısı için hamile ablaları bile kullandığı ortaya çıktı. 9 ay sahte isimle gizlenen ablalar doğumda gerçek kimliğini kullanınca polis işlem başlatıyor. Kirli oyun bu sırada sahneleniyor denmiş. Hamilelere bile acımıyorlar algısı yaratmaya çalışıyormuş FETÖ'cüler. Memura ilk zam teklifi 14 Ağustos'ta Jülide Sarıeroğlu'nun bir fotoğrafıyla sunulmuş. İşte bu toplu sözleşme görüşmeleri, kamudaki görüşmeler başlıyor haberini. Mürtet hainlerine ipli karşılama diye dünkü duruşma öncesindeki görüntüler var. İşte sanıklar böyle konvoy halinde dizilmiş getiriliyorlar. Orada da atılan idam iplerinin bir görüntüsü var. Yeni Şafak gazetesi en ağır ceza verilsin diyor manşetinde. 15 Temmuz çok uluslu işgal ve iç savaş girişiminin komuta merkezi Akıncı'daki sivil ve üniformalı teröristlerin davası dün başladı. Son derece enteresan bu haberin ilk cümlesi. 15 Temmuz çok uluslu işgal ve iç savaş girişimi diye söz ediyorlar. 15 Temmuz hadisesinden Yeni Şafak'ın bu tanımlamasının üzerinde durmak lazım. Yani çok uluslu derken tabii orada yabancı ülkelerin dahlinden de söz edilmesi enteresan. Sayfanın üst kısmında da sürmanşette de bir Almanya yanlış anladı diye bir haber var. Türkiye 162 ülkeye Interpol kanalıyla mesaj göndererek 8000'e yakın şirket hakkında bilgi istedi. İngiltere dahil 67 ülke cevap verdi. Büyükada'da ajanları yakalanan Almanya ise rutin olan bu işlemi sulandırarak Türkiye Alman şirketlerine soruşturma açtı, yalanla çevirdi diyor. Şimdi tabii Yeni Şafak burada ofsayta düşmüş. Şimdi evet, böyle bir liste verdik diyor. Her ülkeye verdik. Almanya yanlış anladı diyor. E hani vermemiştik? Hani bir iletişim hatasıydı? Yani bir karar verin arkadaşlar. Bu kadar komik olmayın yahu. Yani arkadaşlar diyorum da lafın gelişi. Bunlarla nereden arkadaş olacağım ben? Beyler, adamlar, bre adamlar filan gibi hitap tarzı bunlara daha çok yakıyor. Arkadaşlar hani ağzımdan kaçtı. Neyse, Türkiye Gazetesi'ne geçelim. ABD'nin terör kaidesi. DAEŞ'i geri çekti, El-Kaide'yi namluya sürdü diyor. Türkiye'de Amerika Birleşik Türkiye Gazetesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'ne vurmuş. DAEŞ ile işbirliği deşifre olan ABD yeni kartını açtı. 17 bin teröristi El-Kaide kılıfına sokup sınırımıza yığdı. Amaç Afrin operasyonunu engellemek diyor. Çetiner Çetin imzalı analizinde Türkiye Gazetesi. Hemen onun yanında da manşetin altında mürtet davasında hesap sırası diyor. İşte sanıkların, FETÖ'cü sanıkların mahkemeye getirildiği görüntüler eşliğinde vermişler bu haberi. Orta Doğu Gazetesi hesap veriyorlar manşetiyle yine o mahkeme haberini vermiş. Yeni Çağ Gazetesi devlet zirvesi tarihi dava için müdahil başlığını kullanmış. Yine o Akıncı Üssü davasında ilgili oraya getirilişlerini gösteren bir fotoğraf var. Hain kalkışmada komutanların tutulduğu Akıncı Üssü davasında Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, AKAR ve CHP müdahillik talep etti diyor. Hemen yanında da enteresan bir haber var. Tarabya Köşkü'nde yaş toplantısı diyor. Yani Yüksek Askeri Şura aslında yarın Çankaya'da yapılacak ama dün akşam Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde aslında yapılmış gibi bir görüntü oldu. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı bir araya geldiler. Hani yaş toplantısını önceden yaptılar gibi bir görüntü. Yani bu başlıkta biraz onu ima eder ya da kendiliğinden öyle bir havası var. Lice'den acı haber, bir binbaşı ve koruması şehit haberi de yine Yeni Çağ Gazetesi'nde manşetin yanında. Milli Gazete bir daha 40 yıl gecikmemeli şeklinde Mehmet Görmez'in dün o FETÖ olayıyla ilgili olarak yani bir ihmal yapıldı, bir gaflet içinde bulunduk öz eleştirisine yer vermiş. Sabah gazetesi hainler vatandaşın yüzüne bakamadı diyor. İşte o davaya getirilişlerini gösteren fotoğrafı kullanmış sabah manşette. Hemen altında da bir grup vatandaşın o tek tip turuncu cezaevi elbiselerini böyle askılarda gösterdikleri, yani böyle elbiseler giydirin diye nümayiş yaptıkları, gösteri yaptıkları fotoğrafa yer vermiş. Vatan gazetesi PKK'nın yeni kostümü diyor. Silahlı İHA ve insanlı keşif uçaklarının termal kameralara görünmemek için PKK'lıların ıslak kıyafet ve şemsiyeden sonra alüminyum folyodan elbise giymeye başladığı ortaya çıktı diyor. İşte o elbiselerin, o giysilerin bir fotoğrafını yayınlamış Vatan Gazetesi manşetinde. Akşam gazetesi Baylokçu Bekir'in bomba itirafları diyor. Bekir İtegül'den söz ediyor. Hani Başakşehirli futbolcu. Telefonda Baylok çıktığı için gözaltına alınan ve savcılıkta itirafçı olan Bekir İtegül, Türk futbolundaki FETÖ bağlantıları ile ilgili şok bilgiler verdi. Sporda deprem yakın demiş. Akıncı hainleri tek sıra diye dünkü yine davaya getirmiş, fotoğrafını vermiş sanıkların. Takvim gazetesi Amerikan üstü diyor, yani üssü gibi üstü demiş. Bu sefer de duruşmaya getirilen sanıkların üzerlerindeki tişörtlerin markalarına takmış Takvim gazetesi. İşte isimlerini burada okumayayım reklam olmasın diye ama her birinin gömleğinden o böyle marka logolarını büyüterek vermişler. Efendim Bekir Ercan Van, işte bilmem kim, Mustafa Azimetli, Hakan Evrim, Ferhat, hepsinin teker teker ve bunların Amerikan markaları olduğu şeyiyle, ortak temasıyla işte Amerikan üstü diyor. Yahu Türk markası kaç tane kaldı zaten de. Yani illa Sümerbank gömleğiyle mi gelecekti adamla? Sümerbank bile kalmadı zaten ortalıkta. Sümerbank'ın zaten logosu da yok gömleklerde. Zaten logolu gömlekler işte hep öyle Amerikan gömlekler ve tişörtler. Allah'ım ya, Takvim gazetesi de nelerle uğraşmış. Güneş gazetesi enteresan bir manşet yapmış. Yani olayları bakın, hani bazen benim de ağzımdan böyle mizahi laflar çıkıyor filan ama bu gazeteler sulandırmakta birebir. Bakın Akın Öztürk'ün fotoğrafına böyle kocaman puntolarla nasıl başlık atmış Güneş gazetesi. Son duanı et pislik diye başlık atmış. Hani Dirty Harry filmleri vardı ya, Clint Eastwood'un son duanı et, come on punk, make your last prayer filan gibi böyle Amerikan filmlerinde replikler vardır ya, punk filan der ya Clint Eastwood, son duanı et pislik diyor, böyle revolveri de böyle tam tetiğini, horazını kaldırmış gibi. Ya yapmayın, bu kadar sulandırmayın bu işleri. Devlete kasteden adamların yargılandığı davadan söz ediyoruz. Son duanı et pislik diye böyle başlık atılır mı ya? Neyse. Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit yine bir komiklik yapmış. Azgın azınlığın hedefi çıplaklık diyor. Şimdi o Maçka Parkı'ndaki hadiseyi vermiş. Orada çıkan işte bir genç kızın kıyafetine güvenlik için müdahale etmişti. Orada da işte o müdahale sırasında yaşanan tartışmada bir genç hanım vardı. Böyle şortlu bir hanım. Görüntülerde görmüşsünüzdür internette ya da televizyonlarda, bağırıyordu güvenlikçiye. Şortlu bir genç kız, böyle blue jean şortlu. O kızın bacaklarını buzlamışlar. Sırtı açık tişörtünün sırtını buzlamışlar. Kafasını buzlamışlar. Kollarını buzlamışlar. Kızdan ortaya bir tane böyle beyaz tişörtün görüntüsü kalmış. Bir de o blue jean şortunun arka kısmında işte blue jean olduğu anca anlaşılıyor. Yani sadece buzlama gözüküyor. Başlıkta da demiş ki Yeni Akit, azgın azınlığın hedefi çıplaklık. Yani bunlar aslında soyunmak istiyorlar diyor. Son dönemde çeşitli vesilelerle gündeme gelen şortlu mini etekli kadınlara saldırı haberlerinin temelinde toplumu çıplaklığa alıştırma amacı yatıyor demiş. Yani Yeni Akit gazetesine göre onlar gibi düşünmeyen herkes aslında soyunmak istiyor. Yani bir an önce şu yasalar bir gevşetilse de soyunup çıksak sokağa diye. İstanbul bir Maçka Parkı, bir çıplaklar parkı haline gelecek. İyi ki bunlar frenine basıyorlar. Ya Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın efendiler. Azgın azınlığın asıl hedefi çıplaklık. Fakat kızın resmini öyle bir buzlamışlar ki görmenizi tavsiye ederim. Ya bir Yeni Akit bulun bir yerden, bakın. Kızdan ortaya bir şey kalmamış. Tamamı mozaik olmuş kızcağızın. Diriliş postası, ihanetin beyin takımı adalete hesap veriyor demiş. Yine o darbe davasıyla ilgili görüntüler. Karar gazetesi Brüksel'e Türkiye mektubu. Ankara ile gerginlik siyaseti izleyen Almanya'dan krize yeni boyut katacak adım geldi diyor. Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alın, ekonomik yardımları kesin diye çağrı yapmıştı. Ama dün de hemen hatırlatalım, Avrupa Birliği sözcüsü bir açıklama yaptı. Yok öyle yardımların filan kesilmesi mümkün değil. Zaten bir müzakere süreci var. O süreç içinde bizim söz verdiğimiz yardımları yapacağız şeklinde. Yani Almanya'ya bir red cevabı verildi. Aydınlık gazetesi darbenin beyni siviller diye işte o darbe sanıklarının getiriliş fotoğrafına yer vermiş. En üst haftada o sivil sanıklardan neydi adamın adı? Kemal Batmaz'ın görüntüsünü öne çıkarmış. Dünya gazetesi Almanya'dan 4.3 milyar euroluk tehdit diyor. Almanya AB'den Türkiye'ye ekonomik baskı isteyerek iki ülke arasındaki gerginliği AB-Türkiye ilişkilerine taşıdı diyor. Ama işte AB'nin de buna red cevabı vardı. O yetişmemiş mi, niye vermemişler onu anlamadım ama yani dün ben öğle saatlerinde o haberi dinlediğimi hatırlıyorum. Devam edelim. Fanatik gazetesi ve sonunda Kartal'da diyor. Beşiktaş bu Negredo'nun peşinde koşuyordu ya. İspanyol futbolcu, İspanyol forvet, artık o işi bitirmişler anlaşılan. Alvaro Negredo Sanchez Beşiktaş'ın yeni golcüsü ya da santrforu olacakmış. Arda Turan meselesi Galatasaray'da sonuca ulaştırmaya çalışılıyormuş. Bir de Lucescu'ya hücum var diyor. İşte Galatasaray'da takip ediyor Lucescu'yu transfer etmek için. Foto maçta Negredo Beşiktaş'ta diyor. Flash flash flash, Kartal'ın yeni golcüsü belli oldu diyor. Magazin basınından da enteresan bir haberi verelim. Cem Yılmaz, hatırlayacaksınız, sosyal medyaya tepki göstererek tüm hesaplarımı kapattım demişti. Ama bu perhizi 13 gün sürmüş. Çünkü böyle reklam amaçlı bir tweet atmak için yeni filmiyle ilgili olarak Twitter ve Instagram'a dönüş yapmış. Bir zamanlar da hatırlayacaksınız, Tevhan diye bir beyefendi varmıştı. Artık müziği bıraktım, beste yapmayacağım, şarkı da söylemeyeceğim demişti. Ama ondan sonra işte paralar suyunu çekince abi ne yapalım işte müzik bizim mesleğimiz filan diye dönmüştü. Ben buna Teomanlama adını takmıştım. Cem Yılmaz da bir sosyal medya konusunda bir Teomanlama dönüşü yapmış ve tekrar Twitter'a ve Instagram'a dönmüş. Her şey paraya bağlı. Neticede tamamen duygusal diye Cem Yılmaz'ın da bir reklamı vardı yani. Tamamen duygusal diye elinde böyle para işareti yapar gibi gösteriyordu. Cem Yılmaz kardeşimin de sosyal medya perhizi bu kadar sürmüş. 13 günde hemen Twitter'a dönüş yapabilmiş. Artık ayrı duramıyorsunuz bakıyorum Cem Bey Twitter'dan diye de. Buradan Cem Bey'e saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz. Saate bakalım, 8'i 5 dakika geçmiş. Bugün yine çok mütalaa verdik. Çok çenemiz düştü ama bazen isteyenlere de o mütalaları vermek lazım. Yani bazı konular da istiyor üzerinde tepinmeyi, üzerinde yorum yap diye bas bas bağırıyor adeta. Şimdi gelin bir soluklanalım. RSFM'i dinliyorsunuz. Seyri Sabah programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Zafer Arap Kirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını eklemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arap Kirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arap Kirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arap Kirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Saatlerimiz 8'i 10 dakika geçiyor. RSFM'desiniz. Seyir Sabah programına devam ediyoruz. Trafiğe epeydir bakmıyoruz. Trafikte yoğunluk %40'a ulaşmış. Artık yeşiller kırmızıya dönüşmüş. TEM'de, D100'de, arayollarda, bağlantı yollarında, bütün ana güzergahlarda, hani bu televizyon muhabirlerinin ana arter diye yanlış kullanarak söylediği ana yollarda, yani zaten arter ana yol anlamına geliyor işte. Ana damarlar filan anlamına geliyor. Ana arter lafından biraz artık kendinizi kurtarın, vazgeçin demek istiyorum buradan o arkadaşlara. Bütün yollar aslında kırmızıya dönüşmüş. Özellikle de tabii köprü geçiş güzergahları, birinci ve ikinci köprülerden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk had safhaya ulaşmış durumda. %40 oranında genel bir yoğunluk var. Bir iki uyarı var, onları da belirtelim. Bir araç arızası 15 dakika önce meydana gelmiş. D100'de İncirli-Merter yönünde sol şeritte araç arızası. Tabii trafik yoğunlaşıyor. Orada tabii hani bir de şey adetimiz vardır ya, karşı şeritte böyle arıza olur ya da bir kaza olur. Bu şerit tam akacakken orada herkes durur bakar. Aa, adama bak, nasıl çarpmış. Vah vah, tamponu nasıl dökülmüş, kırılmış. Şimdi o tampon abi sanayiye götürsen kaç liraya mal olur. Bizim bir Murat Usta var sanayide. Onun böyle otururlar orada mütalaya. Ya kardeşim bırak bakma, yürü git, senin şeridin açık. Kaza karşı tarafta olmuş. Bir de sen bu tarafı tıkama, yok arkadaş. Hemen kafa böyle çevrilir oraya. Frene de basılır. Baba oradan iki tane çay söyle, demli çay olsun. Ben orta şekerli alayım kahvemi falan. Utanmasalar tavla oynayacaktı orada. Millet oturur seyreder o şeritte o şeyi, kazayı. Bu sefer gidiş şeridi de kapanır. Kaç kere şahit oldum. Otoyolda da ya karşı tarafta kaza olmuş, trafik tıkanmış. Biz burada gidiyoruz 90'la 100'le böyle kaptıracağız, gideceğiz. Orada bir anda millet frene basıyor. Ne oldu? Burada da mı kaza oldu diyorsun? Yok. Durmuşlar öteki tarafta, gidiş tarafındaki kazayı seyrediyorlar. Buna Amerikalıların çok güzel bir tabiri var. Rubber necking diyorlar Amerikalılar. Yani kauçuk boyunlar anlamına gelen rubber necking. Böyle vırt diye boyunlar dönüyor, öteki tarafa bakıyor. Dönerken boynunu, giderken boynunu çevirip öteki tarafa çevirmek. Rubber necking diyorlar. Dönüp kazaya bakma anlamında. Türkçe'de de bunun bir karşılığını bir gün birileri bulsa da kullansak burada, ama çok seviyoruz bu rubber necking olayını. Bana da Amerikan dilinden deyim ithal ettirdiniz ya, helal olsun size. Yani neyse, bu trafikteki arızalardan biri bu. Bir de kaza bildirimi var. D100'de Çağlayan yan yolda Mecidiyeköy yönünde. Çağlayan yan yolda Mecidiyeköy yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Karşı tarafta bir şey var mı? Yok. Karşı tarafta kayda değer bir hadise yok. Karşı tarafın zaten derdi kendine yetiyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar köprüde adım adım. Allah kolaylık versin. Hele de bu sıcakta, bu mevsimde arabanın içinde klimayı çalıştırsan bir türlü, çalıştırmasan bir türlü. Bu arada bizim klima esmeye başladı, sağ ol Onur. Bunun düğmelerini bir gün öğreneceğim, seni de kurtaracağım bu cefadan, ama hafif hafif esmeye başladı. Ben de terden kurtulmaya başladım. Saatlerimiz 8.13'ü gösteriyor. Trafiği de böylece anlattıktan sonra artık köşe yazarlarını okumaya başlayabiliriz.
Köşe yazarları.
Ayşe Arman'la başlayalım. Hürriyet gazetesi yazarlarından. Diyor ki bu tasarı çocuklara tecavüzün, taciz ve istismarın ve imam nikahının da meşrulaştırılması diyor. Hani bu medeni kanunla ilgili olarak işte yapılacak değişiklikler var ya, müftüler de nikah kıyabilsinler filan diye. O konudaki tepkilere Ayşe Arman da katılmış. Diyor ki 2015'te Anayasa Mahkemesi'nin dini nikah kıyılması için resmi nikah şartını iptal etmesi vazonun kırılmasına neden olacak ilk çatlaktı. Yani bir kadınla bir erkek, ki kadının yaşının önemi yok, çocuk sayılabilecek yaşta da olabilir, dini nikah kıyabiliyordu. Resmi nikahın olmaması artık cezai yaptırımı gerektirmiyordu. Türkiye'de aynı gün içinde 81 ile gidip 81 ayrı kişiyle dini nikah kıyabilmenin yolu da bu kararla açılmış oldu diyor. Oysa anayasanın değişmeyen maddelerinden 174'e 4. madde der ki, devrim kanunları içinde olan evlilik akdinin evlendirme memuru önünde yapılması hükmü medeni kanunun garantisidir. Yani ne oluyor? Günlerdir tartışılan bu yeni tasarıyla medeni kanunla belediyelere verilmiş yetkilerin esas işi din olan kurumlarla paylaşılması gündeme geliyor. Olacak şey değil demiş Ayşe Arman. Gerçekten de olacak şey değil. Türkiye'nin başka bir derdi mi yoktu ya da başka bir sorunu mu kalmadı? Bu bir dert miydi? Yani insanlar medeni nikah kıymakta güçlük mü çekiyordu? Nikah dairelerinin, evlendirme memurluklarının önünde böyle yüz binlerce kişilik kuyruklar oluşmuş. Yığılmayı önleyemiyoruz. Ya aman bir çözüm bulalım, ne yapalım? Aman koş yardıma, müftüler de gelsinler devreye. Böyle bir durum mu var? Hayır. Bu devletin en temelindeki ilkelerden, laiklik ilkesinin dibine bir tomar daha, bir deste daha dinamit koyulması anlamına geliyor. Ayşe Arman çok güzel hatırlatmış. 174'de 4 Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda o maddeyi hatırlayın. Devrimlerle ilgili son derece önemli bir gönderme, bir referans anlamına gelen bir madde. O maddeyi ayaklar altına alıyorsunuz. Sedat Ergin'in köşesine geçiyoruz. Sedat Ergin biliyorsunuz bu 15 Temmuz ve Akıncı Üssü hadisesini didik didik ediyor. O davayla ilgili olarak iddianameyi, anlatımları, ifadeleri inceliyor. Böyle bir kitap boyutunda inceliyor. Zaten işte o davada dün başladı. Bugün de 15. bölümünde o incelemenin. FETÖ havadan nasıl katliam yaptı diye, işte o gece 15 Temmuz gecesi bombardımanı gerçekleştiren pilotlar arasındaki konuşmalar, işte onları yönlendiren komutanlarıyla, ya da her kimse, onlar komutan diyoruz ama aralarında belki de siviller de var, o hainlerle ilgili konuşmaları da irdeliyor. Sedat Ergin bugün köşesinde de onları anlatmış yine. Mehmet Yılmaz, Kadri, Murat ve Ahmet itirafçı olamazdı ki diyor. İşte Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Çık'tan söz ediyor. Şöyle anlatmış Mehmet Yılmaz hadiseyi. Futbolcu Bekir İtegün FETÖ ile ilişkili olduğu için gözaltına alınmıştı. Kendisinin baylo kullanıcısı olduğu açıklanmıştı. İtegün polisten savcılığa sevk edilmiş, bildiklerini itirafçı olarak savcıya anlatmış. Sulh hakimi de bu gerekçeyle adli kontrol şartıyla İtegün'ü serbest bırakmış. Yargılanıp yargılanmayacağını, neyle suçlanacağını elbette bilmiyoruz. Baylo nedeniyle afişi olmasaydı savcıya gidip itirafçı olur muydu bilmiyorum. Ama ortaya çıkıyor ki itirafçı olmak en azından tutuksuz yargılanmaya olanak sağlıyor. Sonra diyor ki Mehmet Yılmaz, bu durumda Kadri Gülsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Akın Atalay niye tutuklu yargılanıyor diye sormak abes, çünkü itirafçı olmadılar. İyi ama örgütün üyesi olmadan nasıl itirafçı olabilirlerdi? Oysa durumları itirafçılardan daha pozitif olmalıydı. Herkes Fethullah'a övgüler düzerken onlar bu cemaatin bir gizli örgüt olarak devlet içinde yuvalandığına dikkat çekiyorlardı. Bu, bugün yakalandıktan sonra itirafçı olmaktan daha iyi bir şey değil mi? Değil. Çünkü artık bir hukuk devletinde yaşamıyoruz. Keyfilik hukukun önüne geçmiş durumda. Yargı suçlarken de, tutuklama kararı verirken de, cezalandırırken de elindeki delillere, savunmanın söylediklerine bakmıyor. Yargının gözü başka yerde, oradan gelen işarete göre davranıyor demiş Mehmet Yılmaz. Bundan daha güzel anlatılamazdı. Son cümle: yargının gözü başka yerde, oradan gelen işarete göre davranıyor demiş. O zaman buna yargı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Emir komuta zinciri içinde karar veren organlardan söz edebiliriz ki bu da tabii ki bir hukuk devleti olma niteliğimizi ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu bir hukuk devleti denilebilmesini engelliyor devletimize, içinde yaşadığımız düzene. Taha Akyol Mehmet Görmez'in ardından yazmış. Diyor ki Mehmet Görmez'in, medeniyet tarihinde beni en çok üzen rasathanenin kapatılmasıdır sözünü de hatırlatmalıyım. Pakistanlı İkbal'in deyişiyle İslam'da dini düşüncenin yeniden teşekkülünün ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğu açıktır. Sayın Görmez'e ilmi çalışmalarından dolayı tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum demiş Taha Akyol arkasından övgüler dizdiği bu yazısında. Görmez'in doğruluğu Cübbeli'den belli diyor Akif Bekir. O da Mehmet Görmez'le ilgili yazmış. Diyor ki başka zamanlarda Görmez'e güya din adına reddiye döşenip düzeltme yaparken Cübbeli Ahmet Hoca herze yedi, halt etti. Freni patladıktan sonra bir adamın nerede duracağı belli olmaz gibi hakaretlerle saldırmıştı. Tepki üzerine ilim meclisinin ağırlığına yakışmayan argo laflar kullandıysam özür dilerim. Ben halk ağzıyla konuşuyorum demişliği de vardır. Fakat avam uleması olarak buyurduğu gibi freni patlayanın nerede duracağını kestiremezsiniz. Görmez'in ilminden sonra şimdi de dinine ve milletine sadakatine laf ediyor. Oysa bilmeden Görmez'in haklılığını tasdik ediyor, doğruluğunu ispatlıyor. Bu kafanın Diyanet'e sızmasını, Sultanahmet'te kürsüye çıkmasını engellemek bile tek başına FETÖ ile mücadelede esaslı bir yararlılık beraatı kazandırmaz mı Görmez'e diyor. Yani Akif Bekir'e son derece övücü ve arka çıkıcı bir yazı yazmış Hürriyet gazetesinde. Abdülkadir Selvi 15 Temmuz'a üçüncü göz başlığıyla yazmış. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin, özellikle o gece neler yaşandığının ayrıntılı analizlerini yapmaya devam ediyor Abdülkadir Selvi. Darbeye geçit yok kitabına bir şerh düştüm diyor. Bu kitabın 15 Temmuz'u bütün yönleriyle anlatma gibi bir iddiasında olmadığını, gerçek 15 Temmuz'un ileride yazılacağını ve onu yazmaya talip olduğumu açık yüreklilikle belirttim diyor. İşte o darbe kitabından söz ediyor, kendi imzasını taşıyan. Sonra işte o gece neler olduğu, neler olmadığı meselesinde anlatımları devam ettiriyor. Mesela demiş ki, 15 Temmuz Cuma günü birkaç saat sonra darbe girişimine maruz kalacak olan Genelkurmay Karargahı İnönü Salonu'nda 2. Başkanı Yaşar Güler'in başkanlığında teröristle mücadele harekatı toplantısı yapılıyor. Bu toplantıya katılanlardan biri de Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı. Toplantı saat 14'te başlıyor. MİT Müsteşarı'nın aramasıyla birlikte Yaşar Güler saat 16.15'te toplantıdan çıkıyor. Ardından Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İhsan Uyar'a bir not iletiliyor. O da çıkıyor. Zekai Aksakallı ne olup ne bittiğini anlamak istiyor. Komuta katının bulunduğu koridorda darbenin beyin takımından Mehmet Partigöç ile karşılaşıyor. Aksakallı Partigöç'ün çok telaşlı olduğunu, yüzünün kıpkırmızı olduğunu fark ediyor. Hatta hasta mısın diye soruyor. Karargâhta olması nedeniyle trafiği dakika dakika izliyor Partigöç. Neyse bütün bunları özür dilerim anlatmış. Saat 20.49'da Mehmet Partigöç, Orhan Yıkılkan, Ramazan Güzel ve Mehmet Dişli'nin değerlendirmesinden darbenin öne çekilmesi kararı çıkıyor. Ankara'daki birliklere talimat veriliyor. Genelkurmay karargahındakiler silah kuşanıyor. Muzaffer Düzenli İstanbul'daki irtibat elemanı Yarbay Murat Yanık'ı arayıp darbe saatinin öne çekildiği haberini veriyor. MİT basın danışmanı Nuh Yılmaz televizyonlara bağlanıp darbenin püskürtüldüğünü söylemesine gelelim diyor. O gece darbecilerle sadece sokaklarda mücadele edilmiyordu. Aynı zamanda ekranlardan da psikolojik bir savaş veriliyordu. Cumhurbaşkanının CNN Türkiye bağlanmasının darbecilere yaşattığı bozgun havası gibi Nuh Yılmaz'ın gece saat 02.31'de yaptığı bu açıklama hala direnmeye çalışan darbecilerde kaybettik duygusunun oluşmasında etkili oldu diyor. Yani o geceki hadiseleri anlatmış ama ben hala Abdülkadir Selvi'nin ötekilerin filan hareketlerinden çok devletin en tepesindeki insanların bir, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, iki, Başbakan Binali Yıldırım'ın, üç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ve dört, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın hangi saatte, nerede, ne yaptığını, birbirleriyle ne zaman, nasıl iletişim kurduğunu, birbirlerine ne söylediklerini, ne dinlediklerini, ne talimat verdiklerini ve gerçekten ne yaptıklarını hala merak ediyorum. Hepimiz merak ediyoruz. Merak etmeyen bu darbenin aydınlatılmasını istemeyendir. Merak etmeyen bu darbenin gerçekten ne olduğunun ortaya çıkmasını istemeyendir. Bunları sorgulamayan gerçekten ortaya çıkmasından korkandır. Bunların sorgulanmasına engel olmaya çalışan, bunların sorgulanmasından rahatsız olanlar o gece gerçekten ne olduğunun ortaya çıkmasından korkanlardır. Korkmayın, çıkın, konuşun, anlatın, sorgulayın ve soruların cevaplarını talep edin. Demokrasilerde hiçbir şey gizli kalmaz, kalmamalı. Kalıyorsa bunun adı demokrasi değildir. O soruların cevaplarını istiyoruz. Devletin en tepesindeki dört isim: Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı. Ne zaman, nerede, saniye saniye ne yaptılar, kimle konuştular, birbirleriyle neler konuştular, gerçekten de bunları bilmek istiyoruz. Bunları bilmediğimiz takdirde kafamızda çok sayıda soru işareti olacak. Ondan sonra da kontrollü darbe diyene, bilmem neli darbe diyene, hormonlu darbe diyene, bilmem şaibeli darbe diyene kızmayacaksınız. Çıkın anlatın arkadaş, çıkın söyleyin. Dakika dakika, saniye saniye neyi gizliyorsunuz? Niye gizliyorsunuz? Size karşı yapılmış bir şey varsa daha iyi işte, çıkın anlatın ki müsebbipleri gereken en ağır cezaya çarptırılsın. Bakın, elleri kelepçeli mahkemeye götürüyorsunuz insanları. Neyle suçladığınızı anlatın, neyle suçladığınızı söyleyin ama siz de ne yaptığınızı söyleyin. Bilmek istiyoruz yahu. O gece ne dediniz? Cumhurbaşkanı ne dedi? Aradım dedi, MİT Müsteşarı'ndan bilgi istedim, ulaşamadım. Bilgi istemek için aradım, ulaşamadım dedi. Genelkurmay Başkanı'na ulaşamadım dedi. Ya nasıl ulaşamıyorsun? Nasıl oluyor bu? MİT Müsteşarı gözaltında değil, tutuklu değil. Hadi ötekini, Genelkurmay Başkanı'nı derdest ettiler götürüyor. MİT Müsteşarı ortalarda, nasıl ulaşamıyorsun? O sana niye ulaşıp bilgi vermiyor? Bunların cevaplarını istiyoruz, bekliyoruz. Bunların cevaplarını öğrenmediğimiz takdirde kafamızda hep kurtlar, kıllar dolaşacak. Böyle soru işaretleri dolaşacak, kurtçuklar dolaşacak. Bunların cevaplarını istiyoruz. Tekrar ediyorum, istiyoruz. Haber Türkiye geçelim. Türkiye ABD ilişkisinde kırılma yaşanabilir diyor Serdar Turgut. Serdar Turgut, Haber Türk'ün Washington'dan yazan yazarı. Eskiden başkanlar ulusal güvenlik birimlerinin bu şekildeki davranışlarına izin vermez, bağımsız bir gelişme olsa dahi buna bir aşamada dur derdi. Ama maalesef şu anda bu makul ses ortalıkta yok. Çünkü Beyaz Saray'da başkanın etrafı İslamofobik ve Türkiye düşmanı isimlerine sarılmış durumda. Yani Beyaz Saray bu gidişata makul bir ses verip dur diyeceği yerde yangının üzerine daha fazla benzin dökebilir, ulusal güvenlik bilimlerinin daha fazla sertleşmesine neden olur. Ben Washington'ı yıllardır takip ettim. Bulunmadığım dönemlerinde iç işleyiş tarihini bilirim. Bugün olduğu kadar tehlikelere açık bir durum hiçbir zaman olmamıştı diyor. Gerçekten de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son zamanlarda gerek perde arkasında dönenlerle gerekse ortalıkta yapılan açıklamalarla ciddi bir gerginliğin, bir husumetin, bir zehirli iklimin ya da tatsız, nahoş, mayhoş bir iklimin yaşandığı ortada. Murat Bardakçı, Maçka Parkı'nı milyarlar savurup park yapmak diyor. Gerçekten yazının başlığı size tuhaf gelebilir yahut hatalı gelebilir ama değil diyor. Park haline getirmeyi ama perişan etmeyi becermiş yaratıcı bir toplumuz diyor. İstanbul'un eski haritalarına bakarsanız Maçka Parkı'nın yerinde koskoca bir bostanın bulunduğunu görürsünüz. Parkın daha sonra Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'ye, onun ölümünün ardından da varislerinin mülkiyetine geçen, satılıp üzerine Luna Park kurulan, alt tarafının Küçük Çiftlik ismini taşımasının nedeni geçmişte bostan ve çiftlik olmasıydı diyor. Böylesine bir yerden söz ediyor. 91 senesinde Profesör Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı zamanında 250 dönümlük parka mekan sanki park değil de bataklık imişçesine park yapmak maksadıyla inşaat makineleri daldırıldı diyor. Zevksizlikten söz ediyor. 93 yılında açılışı yapıldı. Niye orayı park yaptınız diyor. Sonra da işte Demokrasi Parkı ilan edildi orası diyor. Bir mekanı bu kadar para savurup deştikten sonra isminin başına demokrasi sözünün ilave edilmesinin örneğine dünyanın başka hiçbir yerinde rastlayamazsınız diyor. Çevrecilerimiz parkın 3,5 dönümden geçecek olan tünele karşı çıkmakla boşuna zahmet ediyorlar. Zira tünelin hayatımızı kolaylaştıracak olması bir tarafa, Maçka Parkı 91'den bu yana zaten yoktur. Bugün var olan kısım aslının enkazıdır. Semt sakinleri için gerçi hala bir nefes alma yeridir ama sahiplerinin dolaştırmaya çıkarttıkları köpeklerin de umumi helasıdır demiş. Murat Bardakçı neden bahsettiğini kendisi de anlamamış herhalde. Ya orada bir park var, bir yeşil alan var. İnsanlar gidiyorlar işte, oturuyorlar, temiz hava alıyorlar, köpeklerini geziyorlar. Her neyse, nesine karşı çıkıyorsun Murat kardeşim? Yani park olmasın mı, ne yapalım, oraya bina mı dikelim? Ya oradan yol mu geçsin, onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Yani o geçmişte bilmem ne bostanı olmasıyla, İzzettin Efendi'nin mülkü olmasıyla filan ne alakası var söylediklerinin? Açık konuş, de ki orayı park yapmayalım, kaldıralım, plaza yapalım, ne de köşk dikelim oraya bir tane filan. Bunu söylüyorsan söyle ama böyle eveleyip geveleme. Parka ne ihtiyaç var mı diyorsun? Zaten orada bir tane Maçka Parkı var, bir tane orada Harbiye Parkı var. Zaten başka da bir yer yok, bir de işte Gezi Parkı var. Koskoca İstanbul'un o bölgesinde başka da bir yeşil alan yok. Ne demek istiyorsun? Karnından konuşma. Yani iç kuruşluk, böyle şeylik, bilgiçlik edeceğim diye nelere götürüyorsun lafı? Geçelim. Saatlerimiz 8.30'a gelmiş bile. Sözü tekrardan turizme getirelim. Hani gazeteleri okurken başlıklarda da turizm gelirleri arttı mı, azaldı mı, işte turist sayısı arttı mı, azaldı mı, istatistikler üzerinden demeçler vardı ya, o demeçlerden yola çıkarak yoğun bir tartışma başlamış durumda. Ne oluyor turizmde, neredeyiz? İşte bu soruların cevabını almak üzere uzman bir isim telefon attığımızda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB'ın eski başkanlarından ama en önemlisi de Türkiye'nin eski turizm bakanlarından Sayın Bahattin Yücel telefon attığımızda. Bahattin Bey, günaydın efendim.
Günaydın. Merhaba. Efendim. Günaydın, kolay gelsin.
Şimdi bu istatistikleri tabii herkes başka türlü okumaya mütemayil. İstatistiğin zaten özelliği bu. Neresinden nasıl tutacağınıza kişisel bazda karar veriyorsunuz. Ama uzman ağızlar, tabii sizin gibi bu meselenin içinde bulunanlar, sektörün içinde 10 yıllardır bulunanlar tabii bizden daha farklı okuyabilirler. Şimdi sayı artıyor, gelir azalıyor filan gibi bir yorum var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz turizm istatistiklerini, bu son günlerde tartışılan verileri?
Aslında benim söyleyeceğimi siz hemen başta söylediniz. Baktığınız yere göre değişiyor istatistik. Bu konuyla uğraşanlar alınmasınlar ama dünyada 3 yalan türü varmış. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. O yüzden ben sayın...
Evet, telefon hattında bir kesinti oldu galiba. tekrar bağlantıyı sağlamaya çalışacağız. Sayın Bahattin Yücel enteresan bir noktadan girdi. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik diye üç tür yalandan söz etti. Bir de istatistikle ilgili biliyorsunuz şöyle bir benzetme yapılır. İstatistik bikini gibidir. Örtmesi gereken yerleri örtmez, gösterilmesi gereken yerleri göstermez gibi. Tekrar telefon attığımızda Bahattin Bey tekrar merhaba, buyurun efendim. Kaldığınız yerden merhaba. Devam edelim.
Bilmiyorum tam nerede kesildi ama bu konuyla ilgilenenler lütfen anlamasınlar. Dünyada 3 yalan türü vardır demiştim. Evet. Böyle anlatırlar. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. Bu nereden baktığınıza bağlı tabii. Sayılarda bir artış var doğru ama geçtiğimiz sene dramatik bir düşüş vardı. Ona göre bir parça göreceli artış var. Fakat Türkiye'nin gerçekten almış olduğu bu 25 ila 30 milyon aralığındaki turist sayısına göre çok ciddi bir düşüş var. Hala biz o geçtiğimiz yıllardaki kaybı karşılayamadık.
Yani 2015-2016'da bu Rusya faktöründen dolayı dramatik evet. bir düşüş yaşandı diyorsunuz. Şimdi buna
Rusya
bir de
faktörü
Almanya faktörü.
Rusya faktörüyle birlikte batıdan da gelişlerde çok azalma oldu.
Evet.
Onlarda da oldu.
Almanya, şimdi Hollanda herhalde özellikle.
Almanya ve Hollanda şu anda çok düştü. İngiltere'de fazla çıkmadı. O da düştü. Yani Türkiye'de çok güvenilen bazı çevrelerin böyle çok kurtuluş ümidi gibi gördükleri Arap coğrafyasından da gelişlerde ciddi bir düşüş var. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman dramatik bir kayıpla karşı karşıyayız. Hangi yıllara göre? 2013-14-15 yıllarına göre. Hala biz 2016'ya göre bir takım artışları büyük başarı gibi anlatmaya çalışıyoruz. Bu yanlış. İkincisi, daha kötüsü, bu 2016'ya göre olan artışı bile çok fiyat kırarak, fiyat düşürerek sağlıyoruz. Yani artışla gelen kişi sayısındaki artışla fiyatlardaki düşüşü karşılaştırdığımız zaman biz aşağı yukarı fiyatlarımızı 2013-14'ün yarı seviyesine indirmiştik.
Yani mesela şöyle bir sayıdan söz ediliyordu dünkü haberlerde. Bu Otelciler Birliği galiba, Türkiye Otelciler Birliği. O da fiyatlarında neredeyse %30 oranında bir azalmadan söz ediyor.
Çok doğru, İstanbul'dan söz ediyor galiba Turop ama doğrusunu isterseniz gerçekten %50'ye yakın fiyat indirdi Türkiye. Buna karşın maliyetler çok arttı. Yani haberleşme maliyetleri, enerji girdileri, özellikle de otellerin kullandıkları gıda ve tüketim malzemelerindeki artışları da dikkate aldığınız zaman çok ciddi kaybı var sektörün ve çok dramatik şekilde bu kayıplar da sürüyor.
Bir de dramatik dediniz, dramatik bir sayıdan, veriden bahsediliyor. Kişi başına yabancı turistin bıraktığı para $600 civarında. Bu komik bir rakam gibi geldi bana.
Bu şöyle komik rakam, yani $1000'lardan buraya kadar geldik. Bu her yıl bu kadar indirim yapıldığını gösteriyor.
Yani sözünüzü kesiyorum, özür dilerim ama ben İngiltere'de çok uzun yıllar yaşadım. Londra'ya gelen Türk turistlerin Oxford Street'te bir günde bıraktıkları para bu.
Çok doğru söylüyorsunuz ama yani şunu düşünelim. Bir de dolardaki enflasyonu, dolardaki faizi ve değer kaybını eklersek buna, bedavaya satıyoruz demektir Türkiye'yi. Ki ben $690 rakamının da çok iyimser olduğunu düşünüyorum.
Peki çıkış yolu bulunabilir mi? Nasıl bulunabilir? Tabii siyasi etkenler tabii çok önemli bir faktör ama sektörün neler yapması lazım?
Şimdi sektör yapabileceğini yapıyor zaten şu anda. Sektörden daha fazla bir şey beklemen hiçbir anlamı kalmadı. Onu söyleyelim. Dünyada ciddi bir değişim var Zafer Bey. Sayısal teknoloji bütün dünyada her alana, hayatımızın her alanına giriyor, elimizde tuttuğumuz bu cep telefonlarından başlayarak. 2020 yılına kadar da bu böyle devam edecek gelişme. Şu anda sayısal teknoloji aracılığı ile internet üzerinden yapılan tatil satışları, uçak bileti satışları toplam satışların yaklaşık 16'sı. Bu hızla %20'lere, %25'lere doğru tırmanacak. Anlattığım oranların rakamsal değeri aşağı yukarı 200 ila 250 milyar dolar arasında değişiyor. Toplam cironun 1.1 trilyon dolar olduğunu düşünürsek bu çok önemli. Türkiye buna göre kendisini konumlamalı. Belki bu geçiş dönemini bunu dikkate alarak düzenlemeli. Ben bu konuda herhangi bir faaliyet olduğunu, sektörden de ciddi bir talep geldiğini zannetmiyorum. Yani benim görebildiğim kadarıyla, ama umarım yanılıyorum.
Evet, tabii, bu ikincisi. En başta da herhalde yani siyasal iklimi ve asayiş meselesini Türkiye'yi turistlerin gelebileceği düzeye getirmek herhalde.
Ona hiç gelmedim daha. O tamamen siyasal bir konu ama Türkiye'nin şu anda yurt dışındaki algısı geçmişte bazı komşu ülkelerimizdeki rejimlerle aşağı yukarı eşdeğerde. Özellikle de hedef pazarlar. Yani hedef pazarlarda Almanya'da, Hollanda'da. Rusya ile olan ilişkiler tabii ki bence önemli ve iyi de oldu düzelmesi. Ama Türkiye turizmini kurtarmaya yetmez. Biz yaklaşık 5 milyon sınırına gelmiştik Rusya ile. Şimdi bu sene 2,5 milyon turist alırsak öpüp de başımıza koyacağız. Bu geçen sene hiç gelmeyenlere göre çok ciddi bir artış. Ama geçmişteki performansa dikkat edildiğinde hala ciddi bir kayıp olduğunu gösteriyor. Birincisi bu. Yani ikincisi de tabii Türkiye'nin dış politikasında bir köklü değişiklik yapılmadan, dış politikasında Türkiye kendi yörüngesini tam olarak kendi kamuoyuna kabul edecek şekilde belirlemeden ben bir düzelmenin olabileceğini zannetmiyorum. Buna karşılık ortaya atılan şeyler var. Efendim Çin'den de getiririz, Çin'den olmadı Hint'ten getiririz. Bunlar ilk başta kulağa çok hoş geliyor ama kolay şeyler değil. Ayrıca oradan gelmek isteyenlere de kimsenin kapı falan kapattığı yok. Ayrıca da turist gelmez, getirilir. Bununla ilgili bence taşıma dahil her şeyi gözden geçirmeliyiz.
Ve gelin demekle de gelmiyor tabii sadece. Gelmez. Bir gelmez. Pazarlama faaliyeti, bir güven oluşturma.
Pazarlama ama aynı zamanda da bir ulaşım sistemi kuracaksınız. İnsanların kamuoyla mı etkileyeceksiniz? Ulaşım sistemi kurmak da tek başına yetmez.
Evet.
Bütün bunlar olduktan sonra fiyatlarınız da rekabet edebilir olur.
Evet, bir de Sayın Bakan sizi yakalamışken sektörün en tecrübeli isimlerinden biri olarak, yani hem devlette görev yapmış hem de tabii sektörün ileri gelen isimlerinden biri olarak yakalamışken şunu sormak istiyorum. Bizim toplumda çok yaygın bir tartışma var. Özellikle de sosyal medyada çok sıcak bir tartışma. Şu Yunanistan-Türkiye karşılaştırması. Yani Türkiye'de şu kadar para harcayacağıma gider Yunan adalarında yaparım. Orada fiyatlar şöyle, şu kadarı sofra kuruluyor bilmem ne, adaları tercih ederim filan. Şimdi bu karşılaştırma sizce gerçekçi veriler üzerinden mi yapılıyor? Ya da insanların özellikle de Türk turistlerin bu Yunanistan sevdasının arkasında ne yatıyor? Gerçekçi bir hedef mi bu?
Efendim aslında güzel bir soru bu. Bir kere birincisi biz yaklaşık 1 milyon kişi gönderiyoruz Yunanistan'a, adalara ve kıta Yunanistan'a. Kıta Yunanistan'a giden azdır. Ama son zamanlarda karayoluyla oraya gidişlerde de artışlar oldu. Özellikle Tasos adası var biliyorsunuz Kavala'nın karşısında. Büyük ve bir tarih tatilci adasıdır. Özellikle yaz tatili için. Türkiye'den çok ciddi anlamda gidenler var. İki nedeni benim gördüğüm kadarıyla. Bir, fiyatlar gerçekten rekabet edebilir durumda Türkiye'de. Çünkü bizde ne yazık ki yerel yönetimlerin ne kalite, ne standart, ne de fiyat konusunda hiçbir etkileri yok.
Sadece ben de sözü oraya getireceğim. Yunanlılar nasıl beceriyor buna? Yunanistan
efendim şöyle, serbest rekabetin olduğu bir ülke, serbest rekabetin olduğu bir ülke. Bir de Yunan halkında sürekli olarak dışarıda yemek yeme alışkanlığı var. Oradan kaynaklanan bir endüstri haline dönmüş yiyecek içecek sektörü. Tabii daha da Yunanistan'da alkollü içki fiyatları bizimkiyle kıyaslandığında son derece daha ucuz ve elverişli. Ama sadece konu alkollü içeceklerle sınırlı değil, balığı bizden ithal ederler, bizden daha ucuz satarlar. Ki Yunanistan'da asgari ücret bizim asgari ücretimize karşılaştığımız zaman son derece yüksektir. Lokantalarda da aşağı yukarı çalışanların yani ortalama maliyetleri aşçı, servis elemanı 2200 ile 3500 euro arasında değişir. Bize göre çok ciddi rakamlar.
Evet, emek maliyetinin daha yüksek olmasına rağmen daha ucuz şey sunuyorlar. Evet, hizmet sunuyorlar.
Ben bunu sirkülasyona bağlıyorum. Birincisi bu. İkincisi de bizim meslektaşlarımızın özellikle bu farkları dikkate alarak hem otelci hem de seyahat esnafı meslektaşlarımızın bu 1 milyonluk kapasiteyi Yunanistan'a göndermek yerine Türkiye içinde tatil yapabilecekleri ortamı hazırlamak ve bunu pazarlamak ve yükümlü olduklarını sanıyorum. O konuda pek başarılı değiller. Öyle anlaşılıyor.
Yani bir de dışarıdan turist gelmeyen, gelmediği bir ortamda yerli turisti cezbetmek için gereken çözümleri nasıl üretemiyor sektör? Tabii hani ben bu dışarıdan sorması kolay ama sizce bu konuda yerli turizmcinin ya da bizim milli turizm sektörümüzün oturup böyle bir çalışması var mı? Ya ne yaparız madem Rus gelmiyor, Alman gelmiyor, şu Türk turisti çekelim de 3-5 kuruş para kazanalım yahut Yunanistan'a kaçanları cezbedelim diye bir çalışması yok mu? Bu yapılıyor mu?
Zaten böyle bir çalışma yok. Olsa zaten siz bunu benden önce duyarsınız. Çünkü insanlar bu defa Yunanistan'a Türkiye'ye gidiyorlar diye haberleşiyor, biliyorsunuz. Yani bu konuda bizim iletişimimiz, toplumsal iletişimimiz o kadar şey değil, az değil. O anlamda ben böyle bir çalışma yapıldığını sanmıyorum. Fakat asıl yapılması gereken, bu ciddi bir şeydir. Türkiye'ye gelen turist sayısıyla kıyasladığımızda da Türkiye'den tercihin aralarına giden 1 milyon kişi çok önemli bir sayı. O zaman yapılması gereken belki siyasi kurumunun iktidarı ve muhalefetiyle bu konuda neler yapması gerektiğini oturup tartışmasıdır. Şunu da açıkça ifade etmek lazım. Bütün yerel yönetimler, özellikle turizm bölgelerinde ana muhalefet partisinin elinde. Ben onların yerinde olsam şimdi oturup bir turizm kurultayı yapardım. Neden bu iş bu kadar geriye gidiyor?
Değil mi? Sahillerden oy alan bir partiden söz ediyor.
Evet. Evet. Ana oy deposu o. Ben turizmle ilgili geçtiğimiz sene belki bir şey yapıldı. Yani ben de bir katkıda bulunmuştum. Turizmle ilgili bir toplantı yapılmıştı. Ondan sonra ana muhalefet partisinin turizmin tesisinden söz ettiğini duymadım maalesef. Ki o belediyeler de temel belediyeleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ama onlar da fazla ilgilenmiyorlar. İktidar partisi de Hint'ten gelir, Hint'ten gelmezse Çin'den gelir bir masalı içerisinde avunuyor. Ve olan sektör oluyor. Benim gördüğüm o. Şu anda sektörde ciddi bir şey var. Finansman krizi var. Tabi bu zincirleme bir etkidir. Kullandıkları toplam kredilerin 17 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bununla ilgili net bir rakam da açıklanmadı. Bazı bankaların çok büyük riski var. Şimdi hükümet bu riskin ertelenmesiyle ilgili bir nefes aldırdı, tamam. Ama hep palyatif çözümler öneriliyor. Efendim işte arazilerin tahsis süresi uzatılsın. Turist gelmedikten sonra sonsuz verseler ne olacak? Yani bunlar turistin gelmesine yol açmaz. Evet. Türkiye bence dış politikasını tekrar gözden geçirmeli. Geri kalanı büyük ölçüde çözülür. Ama aynı zamanda da dünyadaki bu sayısal teknolojinin kullanımı konusuna çok kafa yormalı Türkiye. Burada önümüzde fırsat var. Bunu da kaçırırsak 3. sınıf bir turizm ülkesi olmanın önüne gidemez. Geçmişteki bir takım sayılarla avulup geçer gideriz.
Ki en önemli milli gelir kalemlerimizden biri olabilecek bir sektörden söz ediyoruz. Bahattin Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun. İyi çalışmalar. Bahattin Yücel, eski turizm bakanlarından ve Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği eski başkanlarından, sektörün en önemli isimlerinden biri. Turizmin geldiği noktayı, sayıları, istatistikleri, neler yapılması gerektiğini konuştuk. Gerçekten de son derece önemli saptamaları var. Ama benim altını özellikle çizmek istediğim bir konuya değindi. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan belediyelerin ağırlıklı olduğu bir yöresinden söz ediyoruz Türkiye'nin, yani sahillerinden, güney sahillerinden, işte Antalya'dan başlayarak Bodrum, Muğla, Marmaris, İzmir filan o sahil şeridinde yerel yönetimlerinde önemli bir rol oynayabileceklerine değindi. Ama tabii ulusal politikalar bazında ciddi bir çözüm listesinin gerekliliğinden de söz etti. Bahattin Yücel'in önerileri son derece, saptamaları son derece yerindeydi diyelim. Gazetelerin köşe yazarlarıyla devam edelim efendim. Sözcü gazetesine bakalım. Müftü nikahı konusuna girmiş bugün Yılmaz Özdil. İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi veriliyormuş, laikliğe aykırıymış filan. Güzel kardeşim, nikah memuru belediye başkanının kendisine verdiği yetkiyle nikah kıyıyor. Belediye başkanı imam değil mi diye soruyor. Bekir Bozdağ imam nikahını savundu diye haber yapmışlar mesela. Bekir Bozdağ zaten imam. Ekonomi Bakanı imam, Gümrük Bakanı imam, Şehircilik Bakanı imam, hükümetimizde İngiliz vatandaşı imam bile var diyor. Kültür ve Turizm Bakanı imam. Kendisini bugüne kadar bale seyrederken, mayosunu giyip şezlongda güneşlenirken görmedik ama camide kıbleyi arkasına alıp mihraptan seçim konuşması yaparken görüyoruz demiş. İmamlar sızdı diye Kuleli'yi, Heybeliada, Deniz Lisesi'ni falan kapattılar. Milli Savunma Bakanı imam. 5 tane başbakan yardımcısı var. 5'i de imam. Cumhurbaşkanı imam. 23 Nisan'da bile kim meclis başkanı yapıldı? İmam Hatipli diyor. Pensilvanya imamı yargıyı ele geçirdi. Pensilvanya imamının imamlarını temizleyecek olan Adalet Bakanı da imam demiş. Herkesi imam yapmış Yılmaz Özdil. Sonunda diyor ki devletin imamlara ayırdığı bütçe Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 3 katı. Noel Baba dürüst biri olsaydı kapıdan girerdi, neden bacadan giriyor diyen imam fizik öğretmeninin 2 katı maaş alıyor bu ülkede. Vaziyet bu haldeyken neymiş efendim, imamların resmi nikah kıyması medeni kanuna aykırıymış. İmamlar kökünden anayasayı değiştirdi, sen hala hangi medeni kanundan bahsediyorsun? İmam partisini anayasaya göre denetleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı bile imam değil mi diye soruyor Yılmaz Özdil. Memleket tepeden tırnağa imam cumhuriyeti yapılırken gıkını çıkarmayıp imamların devleti yönetmesine rıza gösterip nikah kıymasına itiraz etmek midir laiklik? Hükümet imamken, rejim anti-laikken, nikahını elektronik mühendisi kıysa ne olur, manifaturacı kıysa ne olur be birader diye sormuş. Hakikaten güzel yazmış bugün Yılmaz Özdil. Kalemine sağlık. Son cümlesi en çarpıcı cümle. Hükümet imamken, rejim anti-laikken, nikahını elektronik mühendisi kılsa ne olur, manifaturacı kılsa ne olur, hatta kasap kılsa ne olur filan diye bir saptamada bulunmuş. Doğru bir saptama. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne, bakalım Cumhuriyet'in yazarları neler yazmışlar bugün. Onlara bir göz atalım. Hayat tarzı dayatmak başlığıyla yazmış Özgür Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sene 2012, Sayın Erdoğan henüz başbakan, partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuşuyor ve şöyle diyor. Türkiye'de kimse kimseye yaşam tarzı dayatmaya, ideoloji enjekte etmeye kalkışmasın. Pek güzel, büyük çoğunluğun onaylayacağı sözler demiş. Sene 2015, Sayın Erdoğan artık Cumhurbaşkanı. 19. Milli Eğitim Şurası'nda konuşuyor ve şöyle diyor. Bizim bazı sıkıntılarımız var hala. Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz. Sonrası iyilik güzellik. Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyunda Nurcu diye bilinen Said Nursi talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun önderliğindeki Hizmet Vakfı ile bir değerler eğitimi kitapçığı hazırladı. Devlet okullarının süratle birer imam hatip okuluna çevrildiği, proje okulların geleneklerinden kopartıldığı, kamusal layık bir eğitimin neredeyse hayal olduğu bir dönemdeyiz diyor. Kimse kimseye hayat tarzı dayatmasın diyen Erdoğan neden 3 sene sonra anaokulundan itibaren hayat tarzı sunmaktan bahsetmeye başlamıştır? Bu açıklamasını takiben eğitimin dini bir nitelik kazanmasının hızlanması ve tartışmalı vakıfların milli eğitime sızması nasıl değerlendirilmeli diyor. Yeni bir Gülen tipi sızmanın yaşanmayacağının garantisi var mıdır? Kamusal alanı dinileştirmenin sonuçlarını devlet kurumlarının çökertilmesiyle yaşadık. Ders mi alınmadı, yoksa yine benim tarikatım iyidir anlayışından mı medet umuluyor diye sormuş Özgür Mumcu bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sevgili Güray Öz yazılarına başlamış. Cezaevinden çıktıktan sonra Öteki Yarıya Mektup başlığıyla güzel bir yazı kaleme almış bugünkü Cumhuriyet'te Güray Öz. Diyor ki sevgili Kadri, sevgili Ahmet, sevgili Murat, sevgili Akın ve sevgili Emre. Yorgunluğun üstümüze karabasan gibi çöktüğü 70'li 80'li yıllarda bizi ayakta tutan tek bir şey vardı. Haklılık ve inat. Silivri'de gecenin karanlığında o hiç terk edemediğimiz, hep döndüğümüz kente, İstanbul'a girerken o yorgunluğu yine hissettim. İnadı ve haklılığı size bıraktığımızı, yarım kaldığımızı anladım. İşte o nedenle Silivri'nin her açılış kapanışta metalin çığırtkan gürültüsüyle koğuşları küçülten kapılardan geçiyorum şimdi. Oraya, öteki yarıya, yazının esrarıyla, karşı konulmaz sınır aşma gücüyle ulaşmaya niteleniyorum diyor. Gazeteler biraz önce geldi. Önceliği Cumhuriyet'e tanıdınız, sayfaları çevirdiniz ve ben işte koğuştayım. Ne yazarsam yazayım, hep orada olacağım. 11 Eylül'de ise önce içeride, sonra dışarıda kucaklaşacağız. Biliyorum, çünkü o müthiş insanlar öyle söylediler bana diyor Güray Öz. Gerçekten de şu anki özgürlüğünü içeridekilerle bir anlamda paylaşıyor ya da tersten bakarsak İçeridekilerin esaretini dışarıda yazısında paylaşıyor Güray Öz. Bir an önce öteki arkadaşlarımızın da, öteki meslektaşlarımızın da çıkıp yazılarına, haberlerine, gerçek işlerinin başına dönmeleri dileğini buradan tekrarlayalım. Aydın Engin cezaevlerinde 151 Murat Sabuncu var diyor. Bugün ülkede tas tamam 151 gazeteci tutuklu demiş Aydın Engin. Tek tek adlarıyla, çalıştıkları medya kurumlarıyla, sıralandıkları bir listeyle meraklıysanız Çağdaş Gazeteciler Derneği ya da TGS'nin, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın web sitesine girin, bulabilirsiniz isimlerini diyor. AKP reisinin sarı basın kartlı sadece iki gazeteci var mavalına ve bu mavalı habire yinelemesine kulak asacak değiliz. Değiliz çünkü masa başında Google hazretlerine filan danışmadan ezbere saymaya kalksam onu aşkın sarı basın kartlı gazeteci sayarım. Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Ali Bulaşlar, Şahin Alpay, Murat Dağdeviren, Mümtaz Ertürköne, İnal Kızılkaya, Deniz Yücel diye sürdürürüm. Ezbere bu kadarını sayabildim deyip yayın yönetmenim can arkadaşım Murat Sabuncu ile noktayı koyarım demiş. Bugün yurdum hapishanelerinde de binlerce Nuriye Gülmen, Semih Özakça yatıyor demiş. Cumhuriyet tutsaklarından 7 arkadaşımızın serbest kalması bizi Cumhuriyet çalışanlarını sevindirdi. Ancak bu buruk sadece birkaç saat sürebilen çok eksik bir sevinç diyor. Hayır, sadece Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Emre İper içeride kaldıkları için değil, 151 arkadaşımız, meslektaşımız içeride oldukları için diye de eklemiş Aydın Ekin bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in yazarları neler yazmışlar. Milliyet'ten Mehmet Tezkan'ın köşesi hemen çıkıyor karşımıza. FETÖ'cülükten liyakat hesabına diye yazmış Mehmet Tezkan bugün. Bugün Yüksek Askeri Şura var. FETÖ'cülerin ordudan temizlendikten sonra yapılacak ilk yaş toplantısı denilebilir. Tamam, geçen yılda vardı ama o darbenin sıcaklığı sürerken yapıldı. Alelacele yapıldı. Bu yıl ordunun yeni yapısı şekillenecekmiş. Yeniden liyakat esasına dönülecekmiş. Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı veda ederken Diyanet Teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır dedi. Aynı mahcubiyet orduda da var. Bu kadar çok Fethullahçı generali, bu kadar çok Fethullahçı subayı bünyesinde taşımanın bir mahcubiyeti var. Sivil imamlardan emir alan generalleri fark edememenin mahcubiyeti var. Az kalsın ordu FETÖ ordusu olacakmış. Dilerim artık her kurumda liyakat esas alınır, FETÖ gibi sapkın dini yapıların örgütlenmesine izin verilmez demiş Mehmet Tezkan. Katılmamak elde değil bu dileğine sevgili Tezkan kardeşimizin. Star gazetesine bakıyoruz. Star'da Ahmet Keket, Cumhurbaşkanı'nın cesedini çöplüğe atacaklarmış diyor. Bir bölümü salıverildi, diğer bölümünün tutukluluk halleri devam ediyor. FETÖ üyesi değiller biliyoruz. Mahkemede bunlar FETÖ üyesidir demiyor zaten. İsterseniz önce FETÖ'cü değilim sözünü üstün bir meziyet gibi taşıyan arkadaşın yazdıklarına bakalım. Köşesinden aynen aktarıyorum diyor. Bu cihatçılar İstanbul üzerinden Suriye'ye aktıkça orada güçlenip örgütlenecekler. Silah, mühimmat ve bilimum lojistik destek bunlara Türkiye üzerinden aktarılacak. Türkiye radikal İslamcı silahlı örgütlerin geri üssü olacak demiş. Bir Cumhuriyet yazarının yazısından alıntı yapmış. Bunlar Cumhuriyet yazarının sabuklamaları diyor. Neredeyse bütün yazdıklarıyla delilin nedir birader sorusuna muhatap olan ama iddialarını kanıtlamamak gibi bir konfora sahip olan bu zat, bir yazısında da Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'la gazeteciler olarak yaptıkları bir toplantıyı deşifre etmişti. Biden gazetecileri toplamış, demiş ki Can Dündar'ı kurtarmaya geldim dediği gibi oldu. Joe Biden Can Dündar'ı kurtardı. Gevşek ağızlı Cumhuriyet yazarında da bu övüncü yazmak ve işbirliği yaptığı kişiyi de ele vermek düştü diyor. Bir başkası liberal bir profesör, FETÖ darbesinin siyasal ideolojik altyapısını oluşturmak için elinden gelen her melaneti sergileyen bu adam, hükümet dışarıdaki çetelere illegal silah yardımı yapıyor diye yazmıştı. Hangi çeteler bundan? Ne tür silahlar gönderilmiş? Gönderilen silahlar hangi eylemlerde kullanılmış? Bu soruların cevabı yok diyor. Ahmet Kekeç'e ben buradan şu soruyu soruyorum. Arada yazıya bir ara verip Ahmet Kekeç'e şu soruyu veriyorum. Birisi oradaki Suriye'deki çetelere, şeriatçı çetelere silah gönderiyorsunuz. Bakın orada tırlar gidiyor diye sorduğunda siz ne yaptınız?
bunun araştırılması, bunun mahkemede değerlendirilmesi, gerçeğin ortaya çıkması için uğraştınız mı? Hayır. Tam tersine ne yaptınız? Bu haberleri bir, yasakladınız. Bu haberleri yapanları vatan haini ilan edip hapse attınız. Yani bu haberlerin duyulmasını engellediniz. Bakın tekrar ediyorum. Bu haberlerin duyulmasını, ortaya çıkmasını engellediniz. Şimdi bu soruyu sormaya utanmıyor musun? Hangi çeteler bunlar? Ne tür silahlar gönderilmiş? Gazeteciler de bunu sordular işte. Diyorlar ki o tırların içinde ne vardı? Ne tür silahlar vardı? Hangi çetelere gidiyordu? Araştırılsın, mahkemeye getirin, bunlar soruşturulsun diyor. Yok, hayır, yasak, devlet sırrı, yayınlayamazsın. Yayınlayanı atarım içeri, FETÖ'cü ilan ederim. Hem bunu diyeceksin, hem sonra gelip utanmadan bu soruyu soracaksın. Ne silaha gitmiş, nereden gitmiş, nereden uyduruyorsun filan diyeceksin. Bunun adı terbiyesizliktir, bunun adı pişkinliktir, bunun adı gazetecilik filan değildir. Yapmayın kendinizi komik duruma, rezil duruma düşürmeyin. Otur oturduğun yerde diye de buradan noktayı koyalım. Saat 8.57 olmuş bile. Bugünkü programa da burada nokta koyalım. Yine güzel bir müzikle nokta koyalım. Gülay Sezer'i bilir misiniz? Harika bir ses. Pırıl pırıl, şıkır şıkır, dupduru bir ses. Halk müziği de söyler. Güzel parçalara da imza atar. Geri dönülmez yoldayım diye bugünkü Gülay Sezer parçasıyla hoşça kalın diyor.
Birliği ile Seyru Sabah sona erdi.